Fetih Nesli konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, bizleri internetten canlı olarak takip eden kardeşlerimize, ayrıca siz değerli halkımıza teşekkür ediyor, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm.
Kıymetli misafirler, İslam yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek için Allah'ın gönderdiği medeniyet projesinin adıdır. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsun diye La ilahe illallah sözü ile başlandı. Allah Resulü'nün önderliğinde insanları yalnızca Allah'a kul yapmak için uğraş veren sahabe nesli, meşakkatli yılların ardından Allah'ın yardımına mazhar oldular. İslam'ın dünya gündemine oturduğu ve Müslümanların dirilişine şahit olduğumuz günümüzde yeniden İslam medeniyetini kuracak öncü bir fetih nesline ihtiyaç vardır. Fetih nesli gibi öncü bir nesil meydana getirebilmek maksadıyla sizler için tertiplediğimiz konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.
Hamdolsun alemlerin Rabbine.
Hamdolsun bizlere içimizden fetihlerin öncülüğünü yapan, peygamberler gönderen alemlerin tek sahibine.
Selam olsun fetih nesillerini yetiştiren İslam medeniyetinin mimarı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
Selam olsun yetiştirdiği sahabelerle fetihlerin devam etmesini sağlayan, geleceğin fatihlerini müjdeleyen rahmet ve kılıç peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun.
Selam olsun Selahaddinlere, selam olsun fatihlere, Şeyh Şamillere ve selam olsun fetih ruhunu taşıyanlara.
Selam olsun fetih önce kalplerinde, sonra alemlerde gerçekleştiren, canını ve malını cennet karşılığında Allah'a satan mümin ve mümine kardeşlerimizin üzerine olsun. Programımıza Rabbimizin yüce kelamıyla başlamak üzere Cumali Demirbağ kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين أنفسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم الفاتحة.
الله İçinizden cihad edenleri Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri ortaya çıkarmadan sizi kendi halinize bırakacak mı zannediyorsunuz? Allah işlediklerinizden haberdardır. Tevbe suresi 16. ayeti. Kur'an tilavetinden dolayı Cumali Demirbağ kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış ve selamlama konuşmasını yapması üzere Furkan Derneği Başkanı Bülent Taş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum.
İnsanı vahye muhatap kılarak ona şeref bahşeden, ona yaratılış gayesini kutlu elçileri vasıtasıyla öğreten ve yeryüzünde köklü bir medeniyetin kurulmasını sağlayacak olan esasları belirleyen ve yeni bir kültürel etkinlikte sizlerle tekrar bir araya gelmeyi nasip eden alemlerin Rabbi olan Rabbimize hamdolsun. Kainatın efendisi, insanlığın, zulmün, küfrün, şirkin karanlıklarından Kur'an'ın ve tevhidin aydınlığına ulaşmasına rehberlik eden rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aile efradına, kutlu dava arkadaşlarına ve kıyamete kadar onun gösterdiği istikametten başka istikametlere sapmaya tevessül etmeyecek ve İslam medeniyetinin yeniden inşa edilmesinde öncülük yapanlara, yapacak olan kimselere selam olsun. Furkan ilim ve hizmet derneği olarak muhterem hocam, değerli protokol mensupları, kıymetli misafirler. Furkan ilim ve hizmet derneği olarak İstanbul'un fethinin 557. yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Fetih Nesli konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz diyor. Konferansımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın il ve ilçelerden konferansımızda iştirak eden tüm kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli Müslümanlar, kıymetli misafirler. Furkan İlim ve Hizmet Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinizden eksilmesin. Kıymetli misafirler, değerli Müslümanlar. Birkaç gayretli insanın samimi ve fedakar çalışmaları neticesinde 2008 yılında Furkan İlim ve Hizmet Derneği olarak faaliyetlerine başlayan derneğimiz, mensubu olduğu toplumunun hayra ulaşmasında öncülük yapacak, Kur'an ve sünnetin öngördüğü kişilik ve ahlaka sahip olmayı kendisine şiar edinmiş, toplumuna faydalı fatihlerin yetişmesinde öncülük yapacak, Allah için kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek öncü bir neslin hazırlanması gayesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim öğretim giderlerini karşılama sıkıntısı içerisinde olan birçok öğrencinin de imkanları dahilinde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Siz duyarlı halkımızın maddi manevi destekleriyle bu faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Furkan İlim ve Hizmet Derneği olarak kurulduğumuz andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmekteyiz. Derneğimizin bünyesinde tefsir ve siyer gibi İslami sohbetler yapılmakta ve inşallah her yıl düzenleyeceğimiz konferans etkinlikleriyle, makale ve şiir yarışmalarıyla, kardeşlik geceleriyle ve diğer kültürel etkinliklerle bu faaliyetlerimizi sürdürme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Temel amaçlarımızdan birisinin de unutturulan ve unutulmaya yüz tutmuş olan sahih İslami anlayışın yeniden vücuda gelmesi için çalışmak ve gayret etmek olduğunu belirtmek isteriz. Eğitimin kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes için gerekli olduğu anlayışıyla hareket eden derneğimiz, Rabbani, ilmi ve şumullü bir hareket ortaya koymayı ve bu hareketi sürdürmeyi kendisine şiar edinmiştir. Yaratmak da, hükmetmek de ancak Allah'a aittir düsturuyla hareket eden ve hayatını bu anlayış üzerine bina eden yeni bir fetih nesline olan ihtiyaç her geçen gün daha iyi anlaşılmakta. Ve bu ihtiyacın karşılanması için de Ensarullah'a, yani Allah'ın dininin yardımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kıymetli misafirler, işte bizler de Furkan İlim ve Hizmet Derneği olarak bu hakikatten yollara çıkarak diyoruz ki Rabbimizin tarif ettiği ve istediği biçimde yeni bir fetih neslinin hazırlanması için herkesi sorumluluk almaya ve bu uzun soluklu maratonda ben de varım demeye çağırıyoruz. Bugüne kadar ümmetin ve neslin kurtuluşu için yeni bir fetih neslinin hazırlanması gayesiyle mücadele eden ve edecek olan tüm büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu uğurda mücadele gösteren tüm kardeşlerimize de Rabbimizden yardım temenni ederiz. Farklı bir etkinlik programıyla yeniden sizlerle buluşmak dua ve temennisiyle hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.
Açılış ve selamlama konuşmasından dolayı Bülent Taş Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Fetih Nesili konulu şiir dinletisi için Davut Taş Kıran kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir.
Gönderiyordu Rabbim yeryüzüne fetih peygamberini. Yetiştiriyordu Resul'ün eliyle fethi gerçekleştirecek olan nesli. Kafire itaat etmeyen tavizsiz bir hareket metoduyla yetişiyordu fetih nesli. Öyle bir nesil ki yaşamak için okuyordu Kur'an'ı. Ve Kur'an'la değişiyordu nefisler. Yılmıyordu bu nesil zorluklar karşısında. Korkmuyordu bu nesil sonunda ölüm olsa da. Ve diriliyordu sahabe nesli. Diriliyordu Sümeyye'nin şehadetiyle. Habercisiydi bu şehadet fethin ve zaferin. Ve habercisiydi gelecek olan zaferlerin. Hicret ediyordu yurdundan öncüler. Değiştiriyordu yurdunu fetih ruhuyla. Kuruyordu İslam medeniyetini. Ve Bedir'le başlıyordu cihada. Müjdeliyordu Rabbim bu nesle fethin geleceğini. Ve insanlar giriyordu Allah'ın dinine dalga dalga. Veriyordu Allah nimetini bu nesle. Övüyordu bu nesil Rabbini tesbihlerle. Ve şimdi değişmeyen Rabbani metotla yeniden yetişiyor fetih nesli. Yetişiyor aydın alimler. Yetişiyor fatihler. Canını Allah'a satmış öncüler süslüyor bu nesli. Kur'an'la besleniyor, cihatla büyüyor. Allah'ın hakimiyeti için durmadan çalışıyor. Ey kardeşim, yıldırmasın zorluklar seni. Fetih mi istiyorsun Rabbinden? Bil ki değiştirmelisin nefsini Kur'an ile. Bil ki adamalısın kendini ihlas ile. Nefsini değiştirenlere, zaferi kendinden bilmeyenlere verir Allah bu şerefi. Ey Rabbim, fetih nesli eyle bizi. Davayı omuzlamakla şereflendir bizleri. Şehadetle dirilt bizi. Ve bu dava şehit verdi Sümeyye gibi. Şehit verdi Çiğdem bacımızı. Bir verdik. Ya Rab bindirit bizi. Al ya Rab. Al bizi de şehadetle. Yeter ki dirilsin ümmet. Bitsin bu zillet. Ey kardeşim. Gelmedi mi zamanı bu davaya baş koymanın? Haydi durma, anlat ve yorul. Sarıl davana, sarıl kardeşine. Görsün İslam düşmanları bu sevdaya bağlı olduğunu. Anlasınlar yeryüzünde Allah'ın dediği olsun diye durmadan çalıştığını. Görsünler asla yılmayacağını. Bilsinler artık bu neslin korkmadığını. Ve bilsinler kafire itaat olmayacağını. Selam olsun fetih nesline. Selam olsun bu yolda can verenlere. Selam olsun Kur'an'la dirilenlere. Ve selam olsun davanın önderi Hazreti Muhammed'e. Davut Taş Kıran kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi sırada davanın sancısını beste ve yorumlarına aktaran ve bizlere de bu yorumlarıyla aynı sancıyı yaşatan, duygularımızın tercümanı, ilahi ve marşlarıyla Grup Furkan huzurlarınızda.
Yüzüne çarpmak gerek zamanın fendini, göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrab Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın.
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala, neden kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.
İnsanı özgür kılmayıp hüküm indiren hakim, otorite Allah'ındır. Müdahale eden kim? Yaratılmış her canlıya hidayet veren Allah, yeryüzünü gökyüzünü düzene koyan Rabbim. Yaratılmış her canlıya hidayet veren Allah, yeryüzünü gökyüzünü düzene koyan Rabbim, düzene koyan Rabbim. Vallahi de billahi kesseler dilimizi, otorite Allah'ındır. Zalimler duysun bizi.
Vallahi de billahi de kesseler dilimizi, otorite
kuşatmış yüce Allah. Görmüyor mu bu kudreti ona meydan okuyan?
Kudretiyle kainatı kuşatmış yüce Allah. Görmüyor mu bu kudreti
Allah'a?
İlahlık tasarlarını herkese ayan, kudretiyle kainatı kuşatmış yüce Allah, görmüyor mu bu kudrete meydan okuyan, görmüyor mu bu kudrete meydan okuyan, vallahi de billahi de keser el dilimizi, otorite Allah'ındır, hakimiyet Allah'ındır, zalimler duysun bizi, kafirler duysun bizi.
Otorite Allah'ındır. Zalimler duysun bizi. Otorite Allah'ındır. Zalimler duysun bizi.
Bugün sana gelen sesim feryat olsa da, beşikteki bebelerim yetim kalsa da, yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi. Davamın gür sesi, davamın gür sesi.
Yeniden ümmet şahlanıyor, umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden sema
Altyazı.
davamın sancağı.
Ellerimiz birleşiyor, İnkılap yakın. Saf bağlamış öncü nesil, şafağa bakın. Yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi, davamın gür sesi, davamın gür sesi.
Yeniden ümmet şahlanıyor, umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı.
Ve haykır dünyaya, tek Rabbimiz Allah'tır. Son ver derin uykuya, sorumsuzluk günahtır. Sarıl yüce davayı, başlar üstüne kaldır.
Sarıl yüce davayı, başlar üstüne kaldır.
Terk eyle inzivayı, bu ilahi kuraldır.
Terk eyle inzivayı, bu ilahi kuraldır.
Müminler sevinin, fetih-i nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir! Müminler sevinin, fetih-i nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir!
Müminler sevinin, öncü nesil geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Sizler Furkan'a bağlı yiğit cengaversiniz. Doğuya ve batıya korku sağlar sesiniz. Bu ilahi mesajı kıtalara taşıyın.
Bu ilahi mesajı kıtalara taşıyın.
Sizler umudusunuz şu mazlum insanlığın.
Sizler umudusunuz şu mazlum insanlığın.
Müminler sevinin, fetih-i nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir! Müminler sevinin, fetih-i nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir!
Müminler sevinin, öncü nesil geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Zaferi hedeflemiş hiç geriye bakmazlar. Önderine bağlıdır itaatten çıkmazlar. Saf bağlamış fatihler zalimler sindiremez.
Saf bağlamış fatihler zalimler sindiremez.
Tüm dünya birlik olsun sancağı indiremez.
tüm dünya birlik olsun, sancağı indiremez.
Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir! Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir!
Müminler sevinin, öncü nesli geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Müminler sevinin, fethi nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor.
Tekbir!
Müminler sevinin, öncü nesli geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Müminler sevinin, fetih nesli geliyor. Artık meydana inin, tekbirler yükseliyor. Müminler sevinin, öncü nesil geliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Peygamber müjdeliyor.
Tekbir!
Peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor. Bu neslin zaferini peygamber müjdeliyor.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Furkan, İlahi ve Marş ekibine seslendirmiş oldukları bu güzel ezgi ve marşlardan dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Programımızın bu bölümünde muhterem Hoca Efendi'nin Fetih Nesli konulu konferansları yer alacak. Muhterem hocamızı davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen Alparslan Kuytul Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir fikri akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mısır'ın El-Eser Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nde tamamladı. Hoca Efendi Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor, zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu yolda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın alim sıfatına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllardır devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda dersler yapmakta ve konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız devam etmekte olup bu dersler internetten furkander.net adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferanslar CD ve kaset olarak da ümmetin istifadesine sunulmuştur.
Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri buluşturan Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle hangi peygamberi gönderdiyse yeryüzünde fetihler gerçekleştirsin diye gönderdi. Her şeyi değiştirsin diye, zalimlerin sonu gelsin diye, yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet kurulsun diye gönderdi. Dinin ruhunda fetih var. Eğer bazılarının ruhunda fetih ruhu yoksa, bazıları onu kaybettiyse bilsinler ki onlar o kadar İslam'dan uzaklaşmışlardır. Her insanın aslında kalbinin derinliklerinde bir yerlerde fetih arzusu olur. Allah Azze ve Celle bunu insanların fıtratlarına yerleştirmiştir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadiste her doğanın İslam fıtratı üzere doğduğunu ifade eder. Madem ki her doğan İslam fıtratı üzere doğuyorsa, demek ki her doğanın fıtratında aslında fetih arzusu vardır. Fakat insanların kimi o fetih arzusunu daha sonra İşgale dönüştürür, zulme dönüştürür, emperyalizme dönüştürür. Nasıl ki göz insana verildi ki hayırlı istikamette kullansın diye, el, ayak verildi ki hayırlı istikamette kullanalım diye, ama insanlar onu kötü istikamette de kullanabilirler. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle insanlara fetih arzusu verdi ki onu hayırlı istikamette kullansınlar diye. Fakat daha sonraları insanların bu arzuyu yanlış istikametlere sevk ettiklerini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara İslam'ı anlattığı zaman onlardan bazıları gelip Ebu Talib'e ricacı olmuşlardı. Efendimizin amcasına dediler ki, ya Ebu Talib, şu yeğeninle bizim aramızı bul. Yeğenin bizim milletimizi böldü. Bizimle onun arasını bul, çağır da konuşalım dediler. O yeğenini Efendimiz'i çağırdı. Allah Resulü geldi. Dedi ki, ey yeğenim, bak dedi, milletin gelmiş böyle söylüyorlar, senden davacı oluyorlar. Bizi böldü diyorlar. Kuvvetimizi parçaladı diyorlar. Aşiretimizi böldü diyorlar. Dinimizle alay ediyor diyorlar. Bir bak bakalım onların sözlerine dedi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara dedi ki, ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söyledikleri zaman bütün dünya onlara boyun eğecek. Bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onlara dünya hakimiyetini vaat ediyorum. Bir kelime söyleyecekler, dünyanın hakimi olacaklar. Ebu Cehil dedi ki, nedir o kelime ya Muhammed? Söyle dedi, bir kelime değil 10 kelime söylemeye yine razıyız. Efendimiz buyurdu ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Hayatınıza Allah'ı hakim kılacaksınız. Ebu Cehil biliyordu ki bu kelime sadece bir kelime değildi. Çok iyi anlıyordu ki bu kelime hayatın değiştirilmesi demekti. Bu kelime Allah'tan başka ilahın olmaması, hayatımızın her şeyini Allah'ın karışacağını gösteren bir kelimeydi. Evlenmenizden boşanmanıza, doğumunuzdan ölümünüze kadar 24 saatin içerisinde her ne var ise her şeyi içine alan bir hayat nizamı idi. Parayı nasıl kazanacağınıza da karışırdı Allah, nasıl harcayacağınıza da. Nasıl savaş yapacağınıza da, nasıl barış yapacağınıza da.
Allah'tan başka bir ilahın olmadığını Efendimiz söylediği zaman kabul etmediler. Çünkü hayatlarına Allah'ın karışmasını istemediler. Allah Resulü onu o zaman öyle ifade ederken aslında bu dinin fetihler için geldiğini de anlatmış oluyordu. Demek istiyordu ki eğer la ilahe illallah diyecek olursanız dünyada fetihler gerçekleştireceksiniz. Bütün Araplar size boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecekler. Allah Resulü'nün dediği çıkmadı mı? Kızı Fatıma'ya da aynı şeyleri söylemişti. Bir seferinde Kabe'de namaz kılarken başından aşağıya deve işkembesi boşaltılmış. Baştan aşağı her tarafı pislik içerisinde kalmıştı. Kızı koşarak gelmiş ve üzerindeki pislikleri temizliyor, bir taraftan ağlıyordu. Efendimiz ona öyle demişti, kızım ağlama. Allah senin babanı öyle bir dava ile gönderdi ki bu dava bütün evlere girecek. Çamurdan yapılmış da olsa, taştan yapılmış da olsa, kıldan yapılan çadır da olsa bu dava bütün evlere girecek kızım, üzülme diyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde ifade ederken aslında bu dinin fetih için gönderildiğini ve fetihleri gerçekleştireceğini, sonunda buna ulaşacağını anlatmış oluyordu. Rabbi kendisine söz vermişti. وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana ileride verecek ey Resulüm. Şu andaki gibi zayıf kalmayacaksınız. İleride Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar sana verecek. وَلَلْاٰهِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler senin için daha hayırlı olacak. Şimdiki zamana bakma ey Resulüm. İlerisi çok mükemmel olacak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ve senin şanını şerefini yükseltecek Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdelerin ışığı altında, o da ümmetine müjde veriyordu. Aslında kendinden çok daha evvel Yahya aleyhisselam Matta İncil'inde müjde vermişti. Benden demişti, benden çok daha büyüğü geliyor. Onda olan özellikler bende yok. Benden sonra benden büyüğü gelecek demişti. Matta İncil'inde görebilirsiniz. Yuhanna İncil'inde de aynı şeyi görürsünüz. Dünyanın reisi geliyor der Hazreti İsa Aleyhisselam. Dünyanın reisi geliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam onun için onun müjdesini veriyordu. O yüzden Peygamberimiz ben İsa'nın müjdesiyim der. İbrahim'in duasıyım. İsa'nın müjdesiyim, annemin rüyasıyım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa aleyhisselam'ı o yüzden çok sever. Hazreti İsa öyle diyordu, dünyanın reisi gelecek benden sonra. Ondan sonra 2000 sene geçti. Hazreti Peygamber'den başka bir büyük geldi mi dünyaya? Onun gibi bir peygamber geldi mi? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kastettiğinin o olduğuna 2000 yıllık tarih şahittir. Barnabas İncil'inde de aynı şekilde ifade eder. Dinsizlerin üzerine kuvvetle gidecektir der Barnabas İncil'inde Hazreti İsa Aleyhisselam. O peygamber ahir zaman peygamberi geldiği zaman dinsizlerin üzerine kuvvetle gidecek. O peygamber aciz bir peygamber olmayacak. O peygambere kimse karşı koyamayacak. O galip gelecek. Barnabas İncil'inde de peygamberimiz geldiği zaman fetihler için geleceği ve ona karşı koyanların karşı koyamayacağını ve sonunda mağlup olacaklarını ifade eder. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem işte onların da vermiş olduğu haberle kendisi de haber veriyordu. Ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi dediğiniz zaman, ona göre hayatınızı yönlendirdiğiniz zaman, hayatınızı Allah'ın dediği şekilde değiştirdiğiniz zaman, yeryüzünün hakimleri olacaksınız. Bunu söylediği milleti aşiretten ibaretti. 3-5 bin kişilik bir aşiret idi sadece Kureyşliler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu vaat ediyordu. Dünyaya hakim olacaksınız diyordu. Ve gerçekten de öyle olmadı mı? Efendimiz onlara dinin fetih için gönderildiğini haber verir. Gerçekten de öyle oldu. Kur'an-ı Kerim de öyle buyurur. Ve huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Allah öyle bir Allah'tır ki Resulünü hidayetle gönderdi. Ve hak din ile gönderdi. Neden? Allah bu dini neden göndermiştir? Kur'an bizzatihi kendisi açıklar. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere üstün kılmak için Allah Azze ve Celle Resulünü gönderdi. Demek ki Resulün gönderiliş gayesi budur. Bütün dinlere galip gelmek üzere gönderilmiş o. Allah'ın Resulünün gönderiliş gayesi bu. Dolayısıyla böyle bir peygamberin başkalarına kuyruk olması mümkün olmadığı gibi böyle bir peygamberin ümmeti olanların da başkalarına kuyruk olması düşünülemez. Madem ki ümmeti Muhammed'iz, madem ki onun izinden gittiğimizi iddia ediyoruz, o halde onun izinden gidenler, peygamber nasıl ki başka medeniyetlere tabi olmak için gönderilmedi, başka dinlerle ittifaklar yapmak için gönderilmedi. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere onu üstün kılmak için Allah onu gönderdi. O halde ümmeti Muhammed'in de yeryüzündeki vazifesi aynıdır. Peygamberin neden gönderildiğini Kur'an bizzat kendi açıklar. Peygamberimiz de gelecek hakkında haber verirken buyurur ki, ben öyle bir dava ile gönderildim ki yakında şunları göreceksiniz. Bir kadın tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar tek başına gidebilecek ve Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Yemen'de iki tane şehir bu. San'a ile Hadramevt arası çok uzaktır, yüzlerce kilometre. O kadar mesafeyi bir kadın tek başına gidecek ve Allah'tan başka da kimseden korkmayacak. Öyle günler gelecek, yani benim dinim ta oralara kadar hakim olacak. Yeryüzünde fetihler gerçekleştirecek. Hendek Savaşı sırasında da peygamberimiz öyle haber ediyordu. Allah Resulüne gelip demişlerdi ki, ya Resulallah, önümüze bir kaya çıktı. Şehrin, Medine'nin etrafını hendek kazıyorlardı Müslümanlar. Çünkü düşman çok büyük bir kuvvetle geliyordu. 10 bin kişilik bir kuvvetle geliyordu düşman. Müslümanlardan samimi olanlar birkaç yüz kişiyi geçmiyordu. Gerisi münafık idi ve yavaş yavaş terk edip cepheye, evlerine gidiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'nden almış olduğu akıl ile onunla yapmış olduğu istişare sonucunda Medine'nin çevresine hendek kazılmasını emretmişti. Hendek kazılırken önlerine bir kaya çıkmıştı. Kayayı parçalayamıyorlardı. Gelip peygamberimize haber ettiler. Ya Resulallah, hendeyi kazamıyoruz. Önümüze bir kaya çıktı, onu parçalayamıyoruz. Allah Resulü gitti, eline baltayı aldı. O çukura indi ve bir tane vurdu. Büyük bir ateş fışkırdı taştan. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Bir tane daha vurdu. Yine bir ateş fışkırdı, taş çatladı. Efendimiz tekrar Allahu Ekber dedi. Ve sonra bir tane daha vurdu. Ve taş parçalandı, kaya parçalandı ve Efendimiz Allahu Ekber dedi. Ve sonra buyurdu ki, birinci vurduğum zaman ateş çıktığında İran'ın Kisra'sının hazinelerini gördüm. Yani İran'ı Allah bize verecek buyurdu. Sonra ikincisini vurduğum zaman ateş fışkırdığında, kıvılcımlar çıktığı zaman o kıvılcımların içerisinden Bizans'ın saraylarını gördüm. Bizans bize verilecek. Ve sonra üçüncüyü vurduğumda Habeşistan'ı gördüm. Habeşistan da fethedilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashabının böyle müjdelere en çok ihtiyacı olduğu anda söylüyordu. O kadar ihtiyaçları vardı ki karşılarında 10 bin kişilik bir kuvvet ve burada ise birkaç yüz tane Müslüman haftalardır hendek kazıyorlar, açlar, susuzlar. Üzerlerinde elbise bile yok. Birçoğu bu şekilde haftalardan beri uykusuz, yorgun olan bu insanlar doğru düzgün bir öğün yemek yememiş olan bu insanlara, normal şartlarda korku içerisinde olacak olan insanlara, normal şartlarda artık sonumuz geldi diye düşünecek olan insanlara Efendimiz bu şekilde müjde veriyordu. İran'a kadar, Bizans'a kadar, Habeşistan'a kadar oraların bile fethedileceğini haber veriyordu. Peygamberimiz ashabını bu şekilde eğitiyordu. Onlar Hazreti Peygamber'e iman ediyorlardı. Onlar şöyle düşünmediler: biz kim, İran kim, biz kim, Bizans'ı fethetmek kim? Münafıklar böyle konuşuyorlardı. Muhammed'e bakın hele diyorlardı. Şu anda düşmanla bile karşılaşmayı gözü kesmiyor. Hendek kazıyor ve böyle bir durumda bile karşısında 10 bin kişilik bir kuvvet olduğu halde hala böyle şeyler söylüyor. Münafıkların münafık olduğu böyle zamanlarda ortaya çıkar. İşte ortaya çıktı. Samimiyetsizlerin samimiyetsizliği ortaya çıktı. Ve Allah Azze ve Celle onların karakterini bütün Müslümanlara göstermek istiyordu. Ve Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? Hakikaten de İran fethedilmedi mi? Bizans fethedilmedi mi? Habeşistan fethedilmedi mi? Gerçekten de Efendimizin dediği yerler ve daha da fazlası fethedilmedi mi? Demek Allah'ın Resulü'ydü o. Efendimiz aynı şekilde İstanbul'un da fethedileceğinin haberini veriyordu. İmam Ahmed'in müsnedinde geçen İmam Suyuti'nin de camisinde anlatmış olduğu, rivayet etmiş olduğu hadiste Efendimiz öyle buyurur: İstanbul'un mutlaka fethedileceğini haber verir. Ondan dolayı da o komutan ne güzel komutan, o asker ne güzel asker dediği için Müslümanlarda ekseriyetle bu anlayış oldu. Ve hepsi orayı fetheden komutan olmak istediler. O ordunun içerisindeki bir asker olmak istediler. Ta Hazreti Osman'dan itibaren başladı İstanbul'a seferler. 655'ten itibaren yani başladı. Hazreti Osman devrinde Hazreti Muaviye tarafından oraya bir deniz seferi düzenlendi. Daha sonra Muaviye döneminde oğlu Yezid tarafından oraya bir sefer düzenlendi. Ve daha sonra yine Muaviye zamanında bir başka sefer düzenlendi. 7 sene sürdü. Ve daha sonra Abbasiler döneminde seferler düzenlendi. Beta Osmanlı'ya kadar, aslında Osmanlı'dan da evvel Selçuklular, ta İstanbul'un yakınlarına kadar, Anadolu yakasına kadar, Üsküdar'a kadar geldiler, oralara kadar fethettiler. Hepsi o komutan olmak istiyorlardı. Hepsi o asker olmak istiyorlardı. Peygamberin yönlendirmesine bakın. Ümmetini nasıl yönlendiriyor Allah'ın Resulü? Ve ta Üsküdar'a kadar gelmişlerdi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptırıyordu boğazın bu tarafına. Fatih'e gelene kadar 7 defa kuşatılacaktır. Osmanlılar tarafından 7 defa daha kuşatılacak. 2-3 sene arayla, 3-5 sene arayla kuşatıldı, kuşatıldı ve nasip olmuyordu bir türlü. Bunun üzerine Fatih karşı tarafa, Rum tarafına bir hisar yaptırdı, Rumeli hisarını. Bunları görünce o zaman Bizans işin tehlikeli olduğunu anlamıştı. Ve Bizans'ın hükümdarı Konstantin Vatikan'dan yardım istedi. Vatikan'dan yardım istiyor ve bu şekilde fetihi engellemeye çalışıyordu. O Vatikan'dan, Papa'dan yardım isterken hükümetin başkanı olan Notaras adındaki hükümet başkanı, bugünkü ifadeyle başbakanın görüşü öyle değildi. O Vatikan'dan yardım istenilmesine razı olmuyordu. Çünkü İstanbullular Ortodoks idiler. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindendiler. Halbuki Vatikan ise Katoliktir. Katoliklerin daha evvel İstanbul'a yapmış olduğu saldırılarda ne gibi zulümler yaptıklarını çok iyi biliyorlardı Ortodokslar. O yüzden hükümet başkanı olan Notaras şu tarihi sözleri söylemiştir. Vatikan'ın yardımını reddetmiş, hükümdarla bu hususta anlaşamamış ve şu tarihi sözleri söylemiştir. Ben Latinlerin, Katoliklerin külahını göreceğim İstanbul'da, Konstantiniyye'de, Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederim. Katoliklerin yapmış olduğu zulümleri hatırlıyordu. 1204 senesinde Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden yaklaşık 249 sene kadar evvel Katolikler İstanbul'u işgal etmeye kalkışmış ve oradan yapmadıkları zulmü bırakmamışlardı. Kendi dindaşlarına ama başka mezhepten olan Ortodokslara yapmadıkları zulmü bırakmamışlardı. İşte onun için karşı geliyordu hükümet başkanı. Onların yardımı onların olsun diyordu. Onlar değil midir bize şu kadar zulümler yapanlar? Müslümanların o güne kadar bıraktıkları izi görüyor musunuz? Fetih nesli nasıl bir nesilmiş? Bütün düşmanlarına bile bunu söyletebilecek olan bir nesil. Demek ki gittikleri yerlere adaleti götürmüşler. Öyle tanınmışlar. Ondan dolayı da sevilmişler. Elbette ki her millet kendi topraklarını korumak isteyecektir. Ama yine de Müslümanların adaletine de bir şey söyleyemiyorlardı. Bunu itiraf ediyorlardı. Ve zaten de Fatih buna layık değil miydi? 6 Nisan'da başlamıştı hücum. Muhasara 6 Nisan'da başlamıştı. 29 Mayıs'ta fetih gerçekleşmişti. Cuma günü başlatmıştı muhasarayı ve Salı günü, 29 Mayıs Salı gününde fetih gerçekleşiyordu 1453'te. Ve fetih gerçekleştiği zaman Fatih gidiyor Ayasofya'da, iki rekat namaz kılıyor, Allah'a hamd ediyor ve ondan sonra yollara çıkmış olan Bizans'ın insanlarına şunları söylüyordu. Hristiyan kitlelere, halka şunları söylüyordu. Ben Sultan Fatih diyordum. Ben Sultan Muhammed. Biz Mehmet desek de hakikatte Muhammed'dir. Neden çocuklarımızın ismini Mehmet olarak koydurdular bize? Peygamberimize olan saygıdan olduğunu mu zannediyorsunuz? Peygamber'e olan saygıdan dolayı eğer çocukların isimleri değiştirilecekse, peygamberlerin isimleri bozulacak, başka bir şekle sokulacaksa, o zaman bu bütün peygamberlerin isimleri için olmalı. O zaman neden İbrahim'e İbrahim deniyor? Neden Salih'e Salih? Neden Şuayb'a Şuayb? Neden Nuh'a Nuh deniyor? Neden İsa'ya İsa? Neden Musa'ya Musa deniyor? O halde Muhammed'e de Muhammed denilmeli. Bu peygambere saygısızlık sayılmamalı. Başka bir takım maksatlarla isimleri değiştirdiler. Fatih öyle diyordu. Ben Sultan Muhammed, bugünden itibaren size şunu söylerim ki, hepinizin hayatı garanti altındadır. Hepinizin özgürlüğü garanti altındadır. Halbuki bunu söylemiş olduğu insanlar kendisine secdeye kapanmış olan kimselerdi. Sultan Muhammed onlara ayağa kalkın diyordu. Biz buralara sizi secde ettirmeye gelmedik. Biz buralara sizi kendimize kul köle yapmaya gelmedik. Sizin krallarınız sizi onlara kul yaptılar. Kendilerine kul hale getirdiler. Biz sizi bu hale getirmek için gelmedik. Biz kula kulluğu kaldırmaya geldik. Dolayısıyla böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Efendimiz de öyle eğitiyordu çünkü ashabını. Din fetih için gönderilmişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hedef gösteriyordu. Kur'an insanlara hedef gösteriyordu. Ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Onlarla savaşın ey müminler. Onlarla savaşın ta ki din tamamen Allah'ın olsun. Allah'ın dini dışında, Allah'ın nizamı dışında dünyada hakimiyeti ele geçirmiş başka bir nizam kalmasın. Allah'ın dininin hakimiyeti bütün insanların zorla Müslüman yapılacağı manasında değil. O meseleye birazdan temas edeceğim. Dinin hakimiyeti başka bir şey, insanların zorla Müslümanlaştırılması başka bir şey. Allah Azze ve Celle öyle emreder. Onlarla savaşın. Onlarla savaşın ta ki din tamamen Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde Allah'ın dedikleri hakim oluncaya kadar, fitne tamamen kalkıncaya kadar onlarla mücadele edin. Allah Azze ve Celle hedef gösteriyordu Müslümanlara. Peygamberimiz hedef gösteriyordu. Miraç'tan sonra, daha doğrusu hicretten sonra kıblenin değiştirilmesi hadisesini hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman 14 ay kadar, bir rivayette 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Efendimiz Mekke'deyken hem Kabe'yi karşısına alırdı hem de Mescid-i Aksa'yı aynı hizaya getirir, o şekilde namaz kılardı. Fakat Medine'ye hicret ettiği zaman artık bu mümkün olmadı. O yüzden yalnızca Mescid-i Aksa'ya doğru, Filistin topraklarına doğru namazda o tarafa doğru dönüyordu. Fakat kendisi bundan memnun değildi. Kafirler laf ediyorlardı. Ehli kitap laf ediyordu. Muhammed'in kendi kıblesi yok. O yüzden bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Hem ondan dolayı hem yeryüzünde Allah namına yapılmış olan ilk Beytullah Kabe olduğundan dolayı, aynı zamanda kendisi Kabe'nin çocuğu olduğundan dolayı, hem Kabe'nin Mescid-i Aksa'dan çok daha şerefli olmasından dolayı, bu gibi sebeplerden Allah Resulü Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu ama Allah'tan müsaade gelmesi gerekiyordu. Ve sonunda Allah Azze ve Celle Bakara suresiyle müsaade etti. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Allah'tan kıblenin değiştirilmesini istediğini biliyoruz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına doğru çevir. Sen ve senle beraber olan müminler, onlar da yüzlerini Kabe'ye doğru dönsünler. Allah Azze ve Celle daha sonra madem ki Mescid-i Haram'a doğru döndürecekti, neden o zaman Müslümanları 14 ay, 16 ay kadar neden Mescid-i Aksa'ya doğru döndürdü? Neden Filistin'e doğru döndürdü? Allah Azze ve Celle Müslümanlara Filistin'i de hedef olarak gösteriyordu. Sizin kıblenizdir orası denilmek isteniliyordu. Sizin kıbleniz, hicretten sonraki ilk kıbleniz orasıdır. Orayı unutmayacaksınız. Ve Allah Azze ve Celle oradan Mescid-i Haram'a doğru çevirdiği zaman kıbleyi, şu mesajı da vermiş oluyordu Müslümanlara. Artık görev sizdedir ey müminler. Artık görev sizdedir. Şimdiye kadar ehli kitap, onlar ümmet olmuşlar, yeryüzünde görevlendirilmişlerdi. Her ümmet yeryüzünde görevli olan topluluk demektir. Allah'ın bir topluluğa ümmet demesinin manası bu. Bir topluluk eğer ümmet olarak isimlendiriliyorsa, bir peygamber bir ümmet meydana getiriyorsa, bunun manası şudur: yeryüzünde adaleti sağlamakla görevli olan bir topluluk meydana gelmiş demektir. Fakat o topluluk görevini yapmayacak olursa onlardan o şeref geri alınır. İşte İsrailoğullarından ve Hristiyanlardan, Yahudilerden bu şeref geri alındı. Hristiyanlar da aslında İsrailoğullarındandı. Yani Hazreti İsa aslında Yahudilere gönderilmiş olan bir peygamberdi. Onlardan bu şeref geri alındı. Çünkü Hazreti İsa'nın İncil'lerde söylediği gibi, ben diyor İsa aleyhisselam, ben sizi toplamak için gönderildim. Ben size yeniden ruh vermek için gönderildim. Ben sizi kanatlarımın altına almak için gönderildim. Nasıl ki tavuk civcivlerini kanatlarının altına alırsa, ben de sizi o şekilde birleştirmek üzere gönderildim. Ama siz beni öldürmek istiyorsunuz. Benden sonra zulme uğrayacaksınız. Benden sonra üzerinizden kılıç kalkmayacak. Parçalanacaksınız. Ezileceksiniz. Zulümlere uğrayacaksınız. Hazreti İsa Aleyhisselam kendi ümmetine söylüyordu. İsrail oğullarına söylüyordu ve gerçekleşti. İşte ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştiriyordu. Yani artık sancak İsrail oğullarında olmayacaktı. Artık onlar fetihler gerçekleştirmiyorlardı. Artık onlar yeryüzünde onlara verilen vazifeyi yerine getirmediklerinden dolayı ümmet olma şerefini kaybetmişler. Sancağı taşıma görevini ve şerefini kaybetmişlerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle onlardan alıyor. Mescid-i Aksa'dan alınıyordu ve Mescid-i Haram'a İshak oğullarından alınıyordu. İsmail oğullarına veriliyordu yani sancak. Bu peygamberimize ve ümmetine verilen görevi hatırlatır bize. Demek ki bir vazife veriliyordu İsmail oğullarına. Demek ki bir vazife verildi Müslümanlara. Fakat Müslümanlar da bunu unuttular daha sonra. 1100 sene kadar devam ettiler. 1100 sene kadar görevlerini yerine getirdiler. Fakat daha sonrasında fetih nesli yavaş yavaş duraklamaya ve sonra gerilemeye başladı. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle bir şekilde onları yetiştiriyordu ki hadislerde şöyle bir olay anlatılır. Ebu Hayseme yaşlı birisiydi. Bir gün geldi peygamberimize dedi ki ya Resulallah, benle oğlum Sa'd Bedir Savaşı'na katılma konusunda aramızda yarış yaptık. Ben ısrar ettim, oğlum ısrar etti. Tartıştık ve sonunda kura çekmeye karar verdik. Ben de şehit olmak istiyordum, oğlum da şehit olmak istiyordu ya Resulallah. Fakat kura sonucunda oğluma çıktım ve oğlum Bedir'e katıldı ve Bedir'de şehit oldu. Ben oğlumu o gün rüyamda gördüm ya Resulallah diyordu Ebu Hayseme. Oğlum rüyamda gördüm ve bana dedi ki oğlum rüyadan, babacığım gel sen de bize katıl. Ben Rabbimin burada bize vaat ettiklerini hak olarak buldum. Şu anda cennet nimetleri içerisindeyim. Ebu Hayseme bu rüyayı peygamberimize anlatıyor. Ve diyordu ki ya Resulallah benim savaşa katılmama müsaade et. Yaşlıyım diye bana engel olmaya çalışma. Oğlum Sa'd'ı gördüm. Ya Resulallah ben de onunla beraber cennette gezmek istiyorum. Bana müsaade et diyor. Allah Resulü'ne yalvarıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade ediyordu. Ve Ebu Hayseme Uhud'da şehit oluyordu. Allah Resulü'ne gelip böyle yalvarıyorlardı. Onlar savaşa ben katılmayayım başkası katılsın diye değil. Ben katılayım diye yalvarıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr de aynı şekilde. Daha 16 yaşında çocuktu. Efendimizle beraber savaşa katılmak istiyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatır. Kardeşimi gördüm. Ordunun içerisine girmeye çalışıyordu. Atların arkasına, insanların arkasına saklanıyordu. Gizleniyordu. Ne yapıyorsun sen dedim. Savaşa katılmak istiyorum abi dedim. Savaşa katılmak istiyorum ama peygamber bırakmaz diye korkuyorum. Yaşım küçük olduğu için bırakmayacağından korkuyorum. O yüzden beni görmesin diye saklanıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Sen küçüksün dedi, ordudan ayrılmasını istedi. Fakat Umeyr ağlamaya başladı. Kendisinin savaşa katılması gerektiği üzerine ısrar ediyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatır. Der ki o kadar küçüktü ki, cılızdı ki kardeşim. Kılıcı bile taşıyamıyordu. Savaş meydanına kadar onun kılıcını ben taşıdım der. Ve sonra ve sonra Uhud'da şehit olacaktır kardeşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nesil meydana getiriyordu. Amr bin Camuh da aynı şekilde. 4 tane oğlu vardı, oğulları diyorlardı ki babacığım sen savaşa katılma, hem topalsın hem ihtiyarsın, 4 tane oğlan yetiştirdin, biz senin yerine savaşa katılırız. Amr bin Camuh razı olmuyordu. Allah Resulü'nün talebeleri hiçbir zaman emekliye ayrılmıyorlardı. Yaşlı olsalar da topal olsalar da hiçbir zaman emekliye ayrılmadılar. Ve Efendimizin yanına gitti, dedi ki ya Resulallah, oğullarım beni savaşa katılmama müsaade etmiyor. Fakat ben bu topal ayağımla cennette gezmek istiyorum. Şehit olmak istiyorum. Allah Resulü ona dedi ki senin mazeretin var. Hem yaşlısın hem de topalsın. Katılmayabilirsin. Sonra Efendimiz oğullarına döndü, dedi ki sizin de babanıza engel olmamanız gerekir. Ve sonra Amr bin Camuh savaşa katıldı. Ve o da Uhud'da şehit oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir şekilde onları eğitiyordu da onlar bu hale geliyorlardı. Bir tek kelime onlara yetiyordu. Ya Resulallah, bu savaşın sonunda bize ne var? Efendimiz tek kelime söylüyordu, cennet var. İşte o zaman hücum ediyorlardı, şehit oluncaya kadar başka bir kelimeye ihtiyaç duymuyorlardı. Bu ahirete kuvvetle, iman ile olabilecek bir şey. Fetihleri aşık olanlar gerçekleştirebilirler. İmana aşık olmuş olanlar, Allah'a muhabbet duyanlar, ancak onlar gerçekleştirebilirler. Aşk olmadan fetihlerin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara vaatlerde bulundukça onlar da coşuyorlardı. İleride şöyle olacak diyordu onlar, o hedeflere ulaşabilmek için gece gündüz koşturuyorlardı. Ve Efendimiz onları eğitiyordu. Kur'an'la eğitiyordu onları. Başka kültürlerden onları muhafaza ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle de onları eğitiyordu. Onlara fetih yaptıracaktı Allah. Yarınlarda her birisi bir komutan olacaktı bunlar. O yüzden bunların sağlam eğitilmesi gerekiyordu. İlk nesil, es-sabikun olanlar, Müslümanların ilkleri, öncüleri, onların sağlam yetişmesi gerekiyordu. Yarın güç ve kuvveti ellerine aldıkları zaman onlar da yeryüzünde ilahlık taslayanlar gibi olmamaları için, onların diğerlerine benzememeleri için, onların kul olduklarını hatırlamaları ve unutmamaları gerekiyordu. O yüzden vahiy öyle başladı. Peygamberin gönderildiğini, ilk ona gelen vahyi hatırlayın. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Allah Azze ve Celle birinci ayette kendisini tanıttı. İkinci ayette ise insana insanı tanıttı. Allah insanı alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden olan embriyodan yarattı demek suretiyle ilk ayetlerde insana haddini bildirdi. Ben Allah'ım, sen de kulsun demek istedi. Ben yaratıcıyım, sen yaratılansın demek istedi. Mayanı unutmayacaksın. Topraktan meydana gelen spermden yaratıldığını unutmayacaksın. İşte onun için onlara yıllarca, 13 sene boyunca Mekke'de sabır eğitimi verildi. Zulme uğruyorlardı. Ya Resulallah, gidelim intikam alalım. Hayır diyordu peygamber, ona itiraz etmiyorlardı. Hayır diyordu Allah'ın Resulü. İntikam almayacaksınız, sabredeceksiniz. Zulmedecekler. Kitlelerin sizin haklılığınızı anlaması için zulme sessiz kalmanız, sabır göstermeniz gerekiyor. Onlar halk tarafından anlaşılabilecek hale gelebilmek için sabır gösterdiler. Allah'a ve Resulüne itaat etmek için sabır gösteriyorlardı. Bu şekilde 13 yıl boyunca Mekke'de onlara cihat emri verilmedi. Zulme uğradılar ama intikam almadılar. Ve onları Allah Azze ve Celle cihadı emretmemek suretiyle onları pişirdi, pişirdi, pişirdi. Onlar kul olduklarını, aciz olduklarını anladıkça anladılar. Ve sonra bunlar Medine'de her birisi bir komutan, bir vali oldu. Ve o makama geldikleri zaman kulluklarını unutmadılar. Halife oldu, Hazreti Ömer oldular, yamalıklı elbise giydiler. Fetih nesli hiçbir zaman tevazuyu bırakmadı. Hiçbir zaman tevazuyu bırakmadılar. Diğer insanlar gibi yaşadılar. Diğer krallar gibi yaşamadılar. Çünkü Efendimiz'den onu öğrenmişlerdi. Hazreti Ömer bir seferinde Efendimiz'in yanına geldiği zaman Peygamberimizin hasırın üzerinde yattığını görmüştü. O mübarek vücudun hasırın izlerinin çıktığını görünce Ömer ağlamaya başladı. Evin içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece yerde bir hasır, bir kenarda duran bir avuç kadar arpa ve ağaç yaprakları. Başka bir şey yoktu evin içerisinde. Yiyecek namına bir şey yoktu. Bir koyun postu vardı, kurutulmuş bir koyun postu. Allah Resulü'nün evi bundan ibaretti. Onu görünce Hazreti Ömer ağladı. Efendimiz dedi ki, ya Ömer neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer der ki, nasıl ağlamayayım ya Resulallah? Bizans'ın kralları şöyle yaşıyor. İran'ın kralları böyle yaşıyor. Habeş'in kralı şöyle yaşıyor. Sensem hem Allah'ın Resulüsün, hem de koskoca Arabistan yarımadasının da liderisin. Efendimiz 5-6 sene içerisinde 5-6 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan yarımadasını fethetmişti. Hayattayken 5-6 tane Türkiye büyüklüğünde haritaya bakabilirsiniz. O kadar büyük topraklarım Allah'ın kendisine göstermiş olduğu Rabbani hareket metoduyla fethetmişti. Rabbani hareket metodu az zamanda büyük mesafeler aldırıyordu. Önceleri çok zor gibi görünüyordu Rabbani metot. Taviz vermeyen metot. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkan metot. Önceleri zor gibi görünüyor. Mesafe alamıyor gibi görünüyor. Gıdım gıdım ilerliyor. Karınca adımlarıyla. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle öyle bir hızlandırıyor ki hareketi. İşte öyle olmuştu. Bütün Arabistan yarımadasını fethetmişti. Hazreti Ömer o yüzden diyordu ki, ya Resulallah, hem sen Arabistan yarımadasının liderisin, hem de Allah'ın Resulüsün, ama şu hayatına bir bak. Efendimiz der ki, hiçbir zaman kulluğunu unutmamış, topraktan yaratıldığını unutmamış olan Hazreti Peygamber, dedi ki, ya Ömer, İstemez misin ki dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun?
Tekbir! Tekbir!
Şimdi böyle bir sözü duyan, böyle bir peygamberden ders gören, böyle bir peygamberin talebesi olanlar, yarın halife oldukları zaman, koskoca orduların komutanlığını yaptıkları zaman, bunların başka türlü davranması mümkün müdür? Kendi peygamberleri bile öyle davranırken elbette ki Hazreti Ömer de öyle davranacak. Ebu Bekir de öyle davranacak. Bütün halifeler de öyle davranmak zorunda hissedecekler kendilerini. Öyle davranmayanlar, sonradan işi padişahlığa döndürenler varsa da yine de onlar da iç alemlerinde bilecekler bunun yanlışlığını. Çünkü peygamberin hayatı meydanda. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onları Mekke'deyken yetiştiriyordu. Sabır ve tevazuyu öğrendiler. Zulme karşı hemen misilleme yapmamayı öğrendiler. Kulluklarını hatırladılar. Ve işte ondan sonra Allah onlara zaferler nasip etmeye başladı. Demek ki Mekke'deyken cihadın emredilmemesinin bir hikmeti de buydu. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem nasıl onlara hedef gösteriyordu, nasıl onlara ne için mücadele etmeleri gerektiğini öğretiyordu. Ondan evvel zaten Kur'an öğretiyordu. Enfal suresinin başında Allah azze ve celle buyurur ki, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ Sana ganimetlerden soruyorlar. Ey Resulüm, Allah terbiye ediyor. Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki ganimetler Allah'ındır ve Resulünündür, sizin değil. Bedir savaşında Müslümanlar ganimetler almışlardı. Ve bir kısmı düşmanı kovaladığı için ganimetler bizimdir diyordu. Bir kısmı ise peygamberi koruyordu. O sırada o yüzden ganimetler bizim olmalı diyordu. Bir kısmı ganimetleri toplamıştı. Onlar da ganimetler bizim olmalı diyorlardı. Üç kısma ayrılmışlardı. İlk savaşlarıydı ve Allah'ın hükmünü bilmiyorlardı. O güne kadar ganimetle ilgili bir hüküm gönderilmemişti. Tartıştılar ve Allah azze ve celle müdahale etti. Yarınların fatihleri olacak olanlara mükemmel bir ders verilecekti. Allah buyurdu ki sana ganimetlerden soruyorlar. De ki ganimetler sizin değil, Allah'ın ve Resulünündür. Siz ne için savaştınız? Siz ganimet için mi savaştınız ki sizin olsun? Siz Allah'ın rızası için savaşmadınız mı? Cennet için savaşmadınız mı? Ganimet için savaşmadığınıza göre neden ganimet kavgası yapıyorsunuz? Enfal kelimesinin asıl manası ganimet değil. Aslında enfal kelimesi nafile kelimesinin çoğulu olarak, yani nafileler, yani fazladan olan şeyler demek aslında. Mesela farz namaz var, bir de nafile namazlar var, sünnet namazlar gibi. Onu yapmadığınız zaman günahkar olmuyorsunuz hani. Nafile ibadetler yapılmadığında insan günahkar olmuyor. Yapmak zorunda olmadığı için işte Allah azze ve celle ganimete enfal kelimesini kullanıyor. Yoksa Allah ganaim kelimesini de kullanabilirdim. Ama özellikle enfal kelimesini seçti. Bu şekilde denilmek isteniliyor ki size verilen o ganimetler aslında enfaldir. Fazladandır. Siz Allah'ın rızası için savaştınız. Cennet için savaştınız. Ve zaten onlar da size verilecek. Dolayısıyla bu ganimetler sadece fazlalıktır. Onun için savaşamazsınız yani. Şimdi bu şekilde yetiştirilmiş olanlar, böyle bir peygamberin, böyle bir kitabın eğitiminden geçirilenler, bunlar dünyayı sömürmek için savaşırlar mı? Ganimet için savaşan Allah yolunda mıdır denildi. Efendimiz hayır dedi. Şöhret için savaşan hayır dedi. Irkçılık için savaşan hayır dedi. Kimdir dediler mücahit? Kimdir Allah yolunda olan? Efendimiz dedi ki la ilahe illallahı, Allah'ın kelimesini yeryüzüne yaymak için savaşanlar. La ilahe illallahı yüceltmek için savaşan, ganimet için savaşan cehennemde, ırkçılık uğrunda savaşan da cehennemde, şan şöhret için savaşan da cehennemde, milletleri sömürmek için savaşan emperyalistler de cehennemde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne için savaşılacağını öğretiyordu. Şimdi fetih ile işgalin farkını anlayabiliriz. Fetih başka bir şey, işgal başka bir şey. Amerika saldırır, onunki işgaldir. Kafir saldırır, onunki işgaldir. Müslüman hücum eder, onunki fetihtir. Fark nerededir? Her ikisi de saldırıyor. Her ikisi de belki öldürüyor. Her ikisi de orada kendi kendi devletini oralara hakim kılıyor. Peki fark nerededir? Fark şuradadır. Müslümanlar hiçbir zaman kendi hakimiyetlerini kurmak için savaşmazlar. Müslümanlar hiçbir zaman oraları sömürmek için savaşmadılar. Müslümanlar hiçbir zaman benim dediğim olsun demek için, benim saltanatım yerleşsin demek için savaşmadılar. Onlar Allah'ın hakimiyetini sağlamak için savaştılar. Dolayısıyla Allah'ın hakimiyeti için savaşan ile kendi hakimiyeti için savaşan aynı olabilir mi? Oraları sömürmek için savaşanla oraları adaleti götürmek için savaşan aynı olabilir mi? İran orduları başkomutanı Rüstem sahabeden Ribi İbni Amr'a soruyordu. Allah Resulü'nün ordusu ta İran'a kadar varmıştı. Ve soruyordu Rüstem, neden oradan kalkıp ta buralara geldiniz? Ta Medine'den kalkıp buralara kadar neden geldiniz? Eğer istediğiniz ganimet ise size ganimet verelim ve gidin buralardan. Savaşmayalım. Çünkü korkuyorlardım. Müslümanların az bir sayısı olduğu halde büyük kuvvetlerle nasıl savaştıklarını biliyorlardı. Hatta İran orduları ta Çin hükümdarından bile yardım istemek zorunda kalmıştı. Kendisi bir süper güç idi. O zamanın şartlarında Bizans ve İran vardı. Süper güç olarak. Fakat o süper güç Çin'den yardım istemek zorunda kalıyordu. Bir avuç Müslümanın karşısında. Önce anlaşma yapmaya çalıştı. Dedi ki neden kalkıp buralara kadar geldiniz? Derdiniz nedir? Bizden ne istiyorsunuz? Bunu söyleyen adam çok şatafatlı bir hayat yaşayan, altından elmastan saraylarda oturan, altından elmastan bir tahtın üzerinde kadifelerin içerisinde son derece lüks hayat yaşayan Rüstem soruyor. Neden geldiniz? Efendimizin talebesi şanlı sahabi Ribi İbni Amr dedi ki biz insanları insanlara kulluktan kurtarmaya geldik. Biz kendi saltanatımızı kurmaya gelmedik. Siz insanları kendinize kul yaptınız. Yeryüzünde Allah'ın dediği olması gerekirken sizin dediğiniz oluyor yani. Neden sizin dediğiniz oluyor? İnsanları ve tabiatı siz mi yarattınız? Neden sizin dediğiniz oluyor? Biz de sizin gibi kullara kulluk yapardık. Leş yerdik, putlara tapardık. Fakat Allah içimizden birisini peygamber olarak gönderdi. O bize hakikatleri anlattı. Ve biz artık kullara kulluk yapmaktan kurtulduk. Sizi de buna davet etmeye geldik. La ilahe illallah derseniz, Allah'tan başka hiçbir otorite kabul etmeyecek olursanız, hayatınızı Allah'a göre şekillendirecek olursanız, işte o zaman biz geri döner gideriz. Rüstem hayretler içindeydi. Dedi ki gerçekten de gider misiniz? Gerçekten de İran'ı fethetmez misiniz? Gerçekten de biz la ilahe illallah desek siz bize galip gelebileceğiniz halde yine de bırakır gider misiniz? Evet diyordu sahabi. Evet gideriz. Bizim derdimiz saltanat derdi değil. Bizim derdimiz ganimet derdi değil. Şan şöhret peşinde değiliz. Biz sadece ve sadece Allah'ı yeryüzüne hakim kılmak için çıktık yola. Sahabenin ne için mücadele ettiğini anlatan bir hadise bu. Allah Resulü'nün talebeleri neden ta İstanbul'a kadar geliyorlardı? Hatırlayın Ebu Eyyub el Ensari'yi, peygamberimizin ev sahibiliğini yapmış. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman 6 ay kadar onun evinde misafir kalmıştı. İşte o sahabi yaşlı 80-90 yaşlarında ta İstanbul'a kadar gelmişti. O yüzden mezarı da İstanbul'dadır. Efendimizin talebesi hiçbir zaman emekliye ayrılmadı. Atın üzerinde bile belki zor duruyordu ama evinde ölmek istemiyordu. İstanbul yolunda öldü bir rivayete göre. Bir rivayette İstanbul'a varınca surların yakınında öldü. Ve beni götürebildiğiniz kadar götürün diye vasiyet etmiştim. Götürebildiğiniz kadar götürün. Cesedim kokuncaya kadar götürebildiğiniz kadar götürün. Düşman topraklarında ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Ondan sonra beni oraya defnedin. Dediği şekilde yapılmıştı. Demek ki işgal ile fetih arasında ciddi bir fark var. Amerika'nın yaptığı işgaldir. Haçlıların yaptığı şey tarihte de şimdi de işgaldir. Çünkü onlar kendi saltanatlarını kurmak için saldırırlar. Fakat Müslümanlar ise benim dediğim olsun diye mücadele etmemişlerdir. Allah'ın dediği olsun diye mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla aralarında dağlar kadar fark vardır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde onlara fetih yolunu gösteriyor. Ta İstanbullara kadar hedef gösteriyor. Ve onlar da o yolda mücadele ediyorlardı. Ve Efendimiz onları ona göre eğitiyordu. Allah Azze ve Celle peygamberine buyurur ki ve tebettel ilahi tebdile. Ey Resulüm, Allah'tan başka her şeyden alakanı kes. Allah'ın dışında her şeyden alakanı kes. Yoksa fatih olamazsın. Tebettül makamına ulaşmayanlar, kendi hayatını düşünenler, aşık olmamış olanlar, fethin aşığı olamamış olanlar, işte onlar fatih olamazlar. Allah Azze ve Celle onları fatih yaparken şöyle eğitiyordu. Peygamberin onlardan beyat almasını istiyordu. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh. Sana beyat edenler ey Resulüm, sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Sana elini verenler, seninle musafaha edenler, sana itaat edeceklerini daha ne dair söz verenler, hakikatte onlar Allah'a söz vermişlerdir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Bu şekilde bir fetih nesli meydana getirilmek isteniliyordu. Söz verecekler ve sözlerinden dönmeyecekler. Bilecekler ki peygambere beyat eden hakikatte Allah'a beyat etmiştir. Dolayısıyla bu beyattan dönülemez. Müslümanların imamına beyat eden hakikatte Allah'a beyat etmiş olur. Dolayısıyla ondan dönmek mümkün değil denilmek isteniliyordu. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh. Sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Yedullâhi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Femen nekesem. Her kim ki dönecek olursam, o beyatinden dönecek olursam, o kendi aleyhine dönmüştür. O kendi aleyhine döner. Her kim ki beyatine sadık kalacak olursa, Allah Azze ve Celle ona bir ecr-i azim verecektir. Bu şekilde Müslümanlar beyatlerine sadık kalmaya davet olunmuş oluyorlardı. Fetih nesli bu şekilde beyat ile de gerçekleştiriliyordu. Eğitiliyorlar, sağlam bir imana ulaşıyorlar. Cenneti gözleriyle görür gibi iman ediyorlar. Ve sonra da söz veriyorlar. Dönmemeye söz veriyorlardı. İnne fetahna leke fetham mubina buyuruyor Kur'an Fetih suresinin başında. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Apaçık fetih. Bu fetih acaba Mekke'nin fethi midir? Ekseriyete göre aslında bu fetih Beyat-ı Rıdvan'dır. Müslümanlar o gün Hudeybiye Anlaşması'ndan evvel peygamberimize beyat ettiler. Peygamberimiz ve ashabı Mekke'ye giderek umre yapmak istemişlerdim. Mekke'nin müşrikleri izin vermemişlerdim. Ve o izin vermeyen Mekke müşrikleriyle bir anlaşma yapılmıştı. Fakat anlaşmadan evvel Peygamberimiz Hazreti Osman'ı oraya elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman'ın şehit olduğuna dair bir haber gelmişti Müslümanlara. Yanlış bir haber gelmişti. Ve işte o zaman Allah Resulü bir ağacın altında onlardan beyat aldı. Akasya ağacının altında, dikenli bir ağacın altında onlardan beyat almıştı. O gün orada 1400 sahabi peygambere beyat etmişti. Ve işte ayet onu kastediyordu. Hudeybiye anlaşması bir fetih idi. Kur'an'ın sana apaçık bir fetih verdik derken kastetmiş olduğu bir nokta buydu. Demek ki Müslümanların yapmış olduğu o anlaşma Müslümanların kafirlerle Mekke site devletiyle yapmış olduğu ilk anlaşmaydı. Artık Müslümanlar dünya devletleri arasında bir yere sahip olmuşlardı. Ve artık devletlerle anlaşma yapacak düzeye gelmişlerdi. İşte ondan dolayı Hudeybiye anlaşması Kur'an'da fetih olarak isimlendirildi. Ve o anlaşmadan evvel 1400 sahabinin orada peygamberimize ölüm üzerine beyat etmesi, ölsek bile geri dönmeyeceğiz, sen ne dersen yerine getirilecek ya Resulallah, ölümüne beyat etmişlerdi bazı rivayetlerde. O gün ne üzerine beyat ettiniz diye sorulur. Ve sahabeden gelen rivayetlere göre o gün ölüm üzerine beyat ettik derler.
Tekbir! Tekbir!
Sonunda ölüm olsa bile yine de dönmemek üzere söz verince, işte o zaman Kur'an bunu fethi mübin, açık bir fetih olarak isimlendirdi. Yani Müslümanların dönmemek üzere söz vermeleri açık bir fetihtir denildi. Ve aynı zamanda İslam'a göre fetih demek sadece bir toprak parçasının alınması değil. Hazreti Ebubekir Sıddık der ki, bazı insanların gözünde Bedir en önemli hadisedir. Bedir'deki zafer birçok Müslümana göre en büyük zaferdir. Fakat bana sorarsanız Hudeybiye anlaşması ondan da daha büyüktür. Anlaşma yapılmıştır. Bedir'de biz öldürüyorduk, onlar da bizi öldürüyordu. Ama Hudeybiye anlaşmasında ise öyle değildi. Hudeybiye'de bizimle anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Ve o gün Hudeybiye anlaşmasını yapmak üzere Mekkelilerin göndermiş olduğu elçi Süheyl, anlaşma metnine Peygamberimiz yazın diyordu. Yazın Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Süheyl itiraz ediyordu. Rahman Rahim yazma diyordu. Biz Rahman Rahim bilmeyiz. Bismikallahümme diye yaz. Ey Allah'ım senin adınla de. Efendimiz öyle yazın dedi. Sonra bu anlaşma Muhammedur Resulullah ile Mekke'nin elçisi Süheyl arasındadır diye yazın dedi. Mekke'nin elçisi gene itiraz etti. Dedi ki biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz. Sen Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Efendimiz öyle yazın, önemli değil dedi. O gün Muhammedur Resulullah'a karşı gelen Bismillahirrahmanirrahim diye yazılmasına bile karşı gelen Mekke'nin elçisini Süheyl'i gördüm der Hazreti Ebubekir. Veda haccı sırasında Mekke'nin fethinden sonra daha sonraki zamanlarda Müslüman olmuş ve veda haccı sırasında peygamberimizin hizmetçiliğini yapıyordu. Peygamberin adının yazılmasına tahammül edemeyen, Resulullah diye yazılmasına tahammül edemeyen elçi artık peygamberin hizmetçiliğini yapıyordu. İşte öyle söyler Ebubekir Sıddık. Der ki bu mu daha büyük bir fetihdir yoksa Bedir mi? Orada Bedir'de biz de öldürüyorduk onlar da. ama Hudeybiye'de ise böyle insanların daha sonra aramıza katılması sağlandı. Hudeybiye anlaşması en büyük fetihtir der. Sahabenin bakışı, peygamberimizin talebelerinin bakışı bu. Onlar yeri geliyor anlaşmaya da fetih olarak bakıyorlardı. Eğer o anlaşma ilerisi için güzel sonuçlar doğuran bir anlaşma ise ona fetih olarak bakıyorlardı. Fakat daha sonra kıymetli kardeşlerim, fetih nesli yavaş yavaş duraklamaya başladı. Peygamberimizin eğittiği gibi eğitenler azalınca, tevhid unutulmaya başlanınca, dünya sevgisi kalbe dolmaya başlayınca, fetih nesli de yavaş yavaş gerilemeye başladı. Fetih nesli neden acaba durakladı, neden acaba geriledi ve sonunda da çöktü? Yükselişin sebepleri ne ise çöküşün sebepleri de onun zıddı. Hangi sebepler bizi yükseltti ise o sebeplerin tersi gerçekleştiği zaman biz geriledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara tevhidi öğretmişti. Onlar tevhidle büyüdüler. La ilahe illallah diyerek büyüdüler. Onların hayatını Allah hakim idi. Onlar Kur'an'la besleniyorlardı. Başka kültürlerle beslenmediler. Başka dinler ve ideolojilerden etkilenmediler. Allah onları safi kalmasını sağladı. Safi kalanlar safi bir medeniyet kurdular. Eğer safi bir medeniyet, İslam medeniyeti, safi bir İslam medeniyeti kurmak istiyorsanız, safi bir eğitim vermek zorundasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları Kur'an'la eğitti. Onları Rabbani bir metotla eğitti. Onlara verilmesi gereken tüm vitaminleri verdi. Tek vitamin vermedi. Onlar elbette ki nefislerini tezkiye ettiler. Ama nefsi tezkiyeyi doğru bir yolla yaptılar. Onların nefis tezkiyesinden anladıklarım, bir kenara çekilmek Allah Allah demek değildi. Onların nefis tezkiyesinden anladıklarım, cihattan uzak kalmak değildi. Onların nefis tezkiyesi yaparken nasıl yaptıklarına bir bakın. Onlar gerçek hayatın içinde nefislerini terbiye ediyorlardı. Onlar hayatın dışına çıkmak suretiyle nefislerini terbiye etmediler. Mağaralarda, dağlarda, dergahlarda nefislerini terbiye etmediler. Onlar hayatın içinde kalarak, mücadeleden ayrılmayarak nefislerini terbiye ettiler. Onlar bir taraftan cihada gidiyorlar, bir taraftan Allah'ı zikrediyorlardı. Evlerinde oturarak Allah'ı zikretmiyorlardı. Suni yollarla nefisleri terbiye etmek mümkün değil. Gerçek hayata atıldığınız zaman o suni yollarla nefsini terbiye edenler gerçek hayatın içerisinde yeniden vartalara düşecek, hiç de nefislerini terbiye etmemiş olduklarını anlayacaklar. Mağaralarda, dağlarda ya da dergahlarda bir kenarda kalarak, mücadele etmeyerek kendini, nefsini terbiye ettiğini zannedenler, bilsinler ki peygamberlerin nefsi terbiye yöntemi bu değil. Peygamberler nefisler terbiye ederken gerçekçi bir yolla terbiye ettiler. Onlar Ebu Cehillerle mücadele ederek nefislerini terbiye ettiler. Onlar Allah yolunda mallarını vererek mal vermeyi öğrendiler. Nefsi terbiye bunlar değil mi? Canınızı verebilecek bir hale gelmek nefis terbiyesiyle mümkün değil mi? Zaten tasavvufun da gayesi buydu aslında. Geçmişte ilk ortaya çıktığı zaman sahih şekliyle doğru tasavvuftan gaye buydu. İnsanları pasifleştirmek, uyutmak değildi. İnsanları bid'atlerle, şirklerle, insanları dinden, imandan uzaklaştırmak değildi. Sahih tasavvuf, Kur'an'dan ve sünnetten elde edilmiş olan, nefsi terbiyenin yollarını anlatan, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaştıran, nafile ibadetleri öğreten, nefsi terbiyeyi öğreten gerçek tasavvuf, aslında gerçek mücadelenin içerisinde gerçekleştirilebilir. Bir kenarda durmak suretiyle nefsi terbiye etmek mümkün değil. Size birisi cimri olma, cömert ol dediği zaman acaba başarabilir misiniz? Şeyh der ki mesela müritlerine, oğlum cimri olmayın, cömert olun. Halbuki peygamber diyordu ki malınızı verin. Şeyh diyor ki korkak olmamak lazım, cesur olmak lazım. Halbuki peygamber ve onun izinden gidenler gelin faaliyete katılın diyorlardı. Şeyh der ki tevazu sahibi olun. Kibirli olmak iyi değil. Halbuki peygamber ve onun izinden giden imamlar der ki gelin Allah yolunda şu faaliyetleri yapın. Gelin şu sandalyeleri dizin. Gelin Allah yolunda şunları yapın. Yani şeyh söyler, peygamber ve onun yolundan giden imamlar ise yaptırırlar. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin o günkü nesli eğitim yöntemi buydu. Suni bir yolla eğitmedi peygamberimiz onları. Bir kenara çekilerek Allah'ı zikredin. Az yemek yemek suretiyle, az konuşmak suretiyle, bir kenara çekilmek suretiyle Allah'ı zikredin şeklinde bir nefsi terbiye yöntemi göstermedim. Fetih nesli elbette ki nefsini terbiye etmeden fetih nesli olamaz. Elbette öyle. Ama aynı zamanda gerçek hayatın içine girmeden de fetih nesli olunmaz. Kafirlerle mücadele etmeden de, onlardan nefret etmeden de fetih nesli olunmaz. Peygamberimiz öyle buyurur. Ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Peygamberi sadece rahmet peygamberi olarak anlatanlar, sanki peygamber harp etmek için de gelmemiş gibi anlatanlar, sanki peygamberimizin kılıcı Topkapı Sarayı'nda değilmiş gibi konuşanlar, peygamberi sadece savunma savaşı yapmış olarak anlatanlar, onlar gerçek Hazreti Muhammed'e inanmış değiller. Kıymetli kardeşlerim, Fetih suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki Muhammedur Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا وَسُجَّدًا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminlere gelince onlar kendi aralarında rahmet sahibi, kafirlere karşı ise şiddetlidirler. Onları rükû ve secde halinde görürsün. Allah Azze ve Celle fetih neslinin sıfatlarına temas ediyor. Terahum rükûan sucedem. Sen onları fetihler gerçekleştirecek Muhammed ile beraber olanları, onun davasını omuzlamış olanları, kendi aralarında merhametli kafirlere ise şiddetli görürsün. Simahum fi vucuhihim min eser sucud. Onları yüzlerinden tanırsın. Onların yüzlerindedir belirtileri. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. Allah'ın fetih neslinden olmak isteyenleri Allah tarif ediyor. Simahum fi vucuhihim. Onların belirtileri yüzlerindedir. Onların yüzlerine bakan fetih neslinden olduğunu anlar. Kafire karşı şiddetli, Müslümanlara karşı rahmet sahibi öyle olduğunu görür. Min eser sucud. Onların bu hale gelmesi ise secdenin tesiriyledir. Allah Azze ve Celle bize fetih neslinin sıfatını anlatıyor. Demek ki merhamet sahibi olacağız derken Allah'ın merhamet etmediklerine merhamet etmek isteyenler yazıklar olsun. Allah'tan ve peygamberinden daha fazla merhametlilik taslayanlar yazıklar olsun. Peygamberi sadece rahmet peygamberi olarak anlatanlara yazıklar olsun. İslam'daki cihadı sadece savunma cihadı olarak anlatanlara yazıklar olsun. Peygamberimiz taarruz cihadı da yaptı. Evet, cihada müsaade edildiği zamanlarda ilk gelen ayetlerde Allah Azze ve Celle yalnız savunmaya müsaade etti. Ama daha sonrasında Enfal suresi bize bütün dünyayı hedef olarak göstermiyor mu? Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar, hiçbir küfür nizamı yeryüzünde kalmayana kadar ve din yani düzen tamamen Allah'ın olana kadar onlarla savaşın diyerek Allah bütün dünyayı Müslümanlara hedef olarak göstermiyor mu? Bunu yalnızca savunmayla yapabilir misiniz? Söyler misiniz? Öyle bir din ki bütün dünyada fetihler yapmanızı emrediyor. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar mücadeleyi emredecek ve sonra bunu siz yalnızca savunmayla yapacaksınız. Böyle bir şey mümkün müdür? Ve mantıklı mıdır? Makul müdür? Elbette ki bu mümkün değil. Elbette ki taarruza da müsaade edilecek ve emredilecek. İşte Enfal suresi, Tevbe suresi bunu emreder. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadeleyi emreder. Bu fetihin emredilmesidir. Ama onlar aşağılık kompleksine kapılanlar, Batı medeniyeti karşısında eziklik duyanlar, onlar İslam'da savunma cihadı vardır, taarruz yoktur derler. Neden böyle söylerler? Amerika'nın saldırısı gibi bizim fetihlerimizin Amerika'nın saldırısı gibi olduğunu herhalde düşünüyorlar. Eğer taarruz vardır dersek Amerika gibi olmuş oluruz diye herhalde düşünüyorlar. Halbuki Amerika'nın saldırmasıyla Müslümanların hücumu aynı sayılabilir mi? Onlar kendi saltanatlarını dünyada kurmak için savaşırlarken Müslümanlar kendi saltanatı için savaşmayı cehenneme gitmek için bir sebep olarak görüyorlar. Kendi saltanatı için savaşan, ganimet için savaşan, buna benzer maksatlar için savaşanlara İslam cehennemi vaat ediyor. Dolayısıyla İslam'daki taarruz elbette ki Amerika'nınki gibi değil. Elbette ki İslam'ın sizin cicileştirmenize ihtiyacı yok. Elbette ki İslam güzeldir ve kimsenin güzelleştirmesine ihtiyacı yok. İslam'da taarruz yoktur derken akılları sıra İslam'ı güzel gösterdiklerini zannediyorlar. Halbuki söylerler mi acaba böyle düşünenler? Peygamberimiz Mekke'yi o zaman nasıl fethetti? Mekkeliler yerinde duruyorlardı. Peygamberimiz çok gizli faaliyetler yaparak ordu meydana getirdi. Ve ondan sonra Mekke'yi kuşattı. Hala Mekkelilerin haberi yoktu. Mekkeliler yerlerinde oturuyorlardı. Peygamber Mekke'yi kuşattı. Hayber yerinde oturuyordu, Hayber'in Yahudileri. Peygamber Hayber'i kuşattı. Peygamber yalnızca savunma savaşı mı yaptı? Diyelim ki Bedir'de haydi savunma savaşı kabul edelim. Uhud'dakini, Hendek'tekini savunma savaşı kabul edelim. Ya Mekke'nin fethine ne diyeceksiniz? Ya tarih boyunca Müslümanların yaptığı fetihleri nasıl açıklayacaksınız? Şu anda bastığınız topraklar daha o zamanlar Rum topraklarıydı. Anadolu topraklarına ta Şam topraklarından itibaren, Ürdün'den itibaren ta Avrupa'ya kadar, İstanbul'a kadar Rum toprakları derlerdi. Diyarı Rum denirdi. Eğer Müslüman büyüklerimiz buralara kadar gelmiş olmasalardı bugün buralarda Müslüman nesiller olur muydu? Bunu nasıl açıklayacaklar? Müslümanlar 3 kıtada at koşturdular. Savunma savaşıyla mı bunu yaptılar? aşağılık kompleksine kapılan zavallılar. Onlar İslam'daki savaşın, taarruzun neden olduğunu, hangi sebepten dolayı caiz görüldüğünü anlayacaklarına, savunma vardır, taarruz yoktur diyerek böyle bir savunma yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki İslam'ın savunmaya ihtiyacı yoktur. İslam'ın savaşı onları dine zorlamak için değil. Dine zorlayacak olursan günah işlemi sayılıyorsun. Çünkü Kur'an la ikrahe fiddin buyurur. Dinde zorlama yok. Ancak bu dinde zorlama yok demek, o kafir saltanatlara karşı zorlama yok demek değil. Eğer o kafir saltanatlara, o kafir düzenlere karşı zorlama olmadıysa Müslümanlar o zaman bu bölgelere nasıl hakim oldular? Ve nasıl hakim olabilirler o zaman dünyaya? Kur'an bize dünyayı hedef gösterecek, ondan sonra da taarruza müsaade etmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Müslümanlar elbette ki dinde zorlamadılar. Biraz evvel Fatih'in sözünü de söyledim. Hepiniz özgürsünüz dedim. Peygamberimiz de aynı şekilde davrandı. Mekke'yi fethettiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bir Fatih gibi girmedi. Devesinin üzerinde büyük bir tevazu içerisinde Kabe'ye girerken o kadar başını önüne eğmişti ki başı devesinin boynuna değecek kadar, bu kadar mütevazi bir şekilde giriyordu. Müslümanların taarruzu böyle bir taarruzdu ve sonra onlara benden ne bekliyorsunuz dedi. Sen kerim bir kardeşimizsin. Kerim kardeşimizin oğlusun. Senden iyilikten başka bir şey beklemiyoruz dediler. Hepiniz serbestsiniz dedi Allah Resulü. Demek ki İslam'da taarruzun olması dinde zorlamanın olması manasında değil. Yine dinde zorlama olmayacak. O zaman taarruzun sebebi nedir? Taarruz o milletlerin başındaki o diktatör sistemlerin devrilmesi ve insanların özgürleştirilmesi içindir. O diktatör sistemler insanların başlarında var oldukça o milletlere İslam'ı ulaştırmanız mümkün değildir. İslam davetçilerinizin oralara gitmesine müsaade etmeyeceklerdir. O insanlar o zalim diktatörlerin emri altında yaşamaya devam edeceklerdir. İşte İslam'da taarruzun caiz olması bundan dolayı. O diktatör sistemler devrilir, sonra insanlar serbest bırakılır. İster Müslüman olur ister olmaz. İslam'daki taarruzu anlayamayanlar, Amerika'nın taarruzuyla karıştıranlar öyle zannettiler. O yüzden güya İslam'ı savunduklarını zannettiler. Böyle bir nesil söyler misiniz bana? İslam'da savunma cihadı vardır, taarruz cihadı yoktur diye inandırılmış olan bir nesil fetih nesli olabilir mi, söyler misiniz? Savunmadan başka İslam başka bir şeye müsaade etmez diyenler fetih neslinin hocaları olabilirler mi acaba? Yanlış eğitimler, yanlış fikirler, Batı medeniyeti karşısında eziklik duyanlar, onlara benzememek için böyle konuştuğunu zannedenler, ne peygamberin hayatını biliyorlar, ne Kur'an'ı, ne de Müslümanların tarihini. Müslümanların tarihini bilselerdi bile sadece yine de bunun doğru olmadığını anlarlardı. Bu kadar zamandır atalarımız fetihler gerçekleştirdiler. Alimlerden fetva almadan mı? Kur'an'a bakmadan mı? Hadislere bakmadan mı? Kur'an ve sünnet bunu caiz kılıyor mu, kılmıyor mu diye fetva almadan mı fetihler gerçekleştirdiler? Kıymetli kardeşlerim, böyle düşünenler fetih nesli meydana getirebilir mi? Yanlış eğitim metotlarıyla çalışanlar, yanlış hareket metoduyla çalışanlar, tavizkar hareket metotlarını benimseyenler, Batı medeniyetini kabul edenler, Batı medeniyetini fethetmeyi düşünmeyenler, kafirin karşısında iki büklüm olanlar, onlara İslam'ı savunma ihtiyacı duyanlar, taarruz etmeleri gerekirken savunma ihtiyacı duyanlar, Batı medeniyetini reddetmesi gerekirken sadece İslam'ın hak olduğunu anlatmaya çalışanlar, aşağılık kompleksi içinde olanlar, bunlar bu metotla nasıl olur da bir fetih nesli meydana getirebilirler? Bugün eğer yeni bir fetih nesli meydana getireceksek, elbette ki bu Allah Resulü'nün eğitim metodu ve hareket metodu ile olacaktır. Efendimiz öyle buyurur. Meselü ümmeti kel matar, benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em ahiru, bilinmez ki başı mı hayırlı sonu mu? Yani demek istiyor ki ümmetimin geleceğinde de fatihler çıkacak. Gelecek nesiller ahir zamanda bile, kıyamete yakın bile benim ümmetim fetihler gerçekleştirecek. Ümmetimin misali yağmura benzer. Bilinmez sonu mu hayırlı başı mı? Evet, sahabe nesli nesil olarak elbette ki en hayırlı nesildir. Ama dünyada İslam'ın yayılması noktasında bakarsak en hayırlı dönem belki de ahir zaman olacak. Çünkü Peygamberimiz haber veriyor. Bedel İslam garibem. İslam garip olarak başladım. Ve seyaudu keme bede garibe. Tekrar garip hale dönecek. Tekrar garip hale dönecek. Fetûbâ lil gurabe. Ne mutlu o gariplerem. Allah Resulü bu hadisiyle neyi söylemek istiyordu acaba? İslam garip olarak başladı derken ve tekrar garip hale dönecek derken acaba İslam'ın istikbalinin parlak olmadığını mı söylemek istiyordu? Acaba kendinden sonra duraklamanın ve gerilemenin olacağını mı söylüyordu? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın yeniden başladığı gibi yeniden bir harekete geçeceğini ifade ediyor. Yaudu kelimesi Arapçada yuidu manasında da kullanılır. Demek istiyordu ki yani İslam garip olarak başladı ve tekrar garip hale dönecek. Yani zayıflayacak. İleride zayıflayacaksınız. Evet, Peygamberimiz o zayıflama dönemini bize başka hadisiyle ifade eder. Kendisinin dönemi, kendisinden sonra raşid halifelerin geleceği, sonrasında halifeliğin padişahlığa dönüşeceği ve bu şekilde Müslümanların dünyada yayılacağı, ondan sonra padişahlığın da sona ereceği ve zulmün başlayacağı, diktatörlüğün başlayacağı, cebrin hakimiyetinin gerçekleşeceğini haber verdikten sonra, ondan sonraki dönemde ise tekrar yeryüzünde hilafetin gerçekleşeceğini haber veriyor. Tekrar diyor 5. dönemde tekrar yeryüzünde fetihler gerçekleşecek ve başka hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ve Mehdi Aleyhisselam'ın da gönderileceği ifade edilir. Ve dolayısıyla Peygamberimizin burada söylemek istediğinin şu olduğu anlaşılır. Evet, İslam garip olarak başlamıştır, doğru. Ve seyyaudu keme bede garibe. Garip hale tekrardan dönecek başladığı gibi. Garip olarak başladığı gibi gene garip hale dönecek. Ama hadisin son kısmında ne mutlu o gariplere dediğine göre o halde buradaki yaudu yu'idu manasındadır. Yani garip hale döner ve tekrar başlar. Tekrar yani yeni bir hareket başlar. Demek ki kıyamete yakın yeni bir hareketin başlayacağını Allah Resulü haber vermiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, yeni bir fetih nesli nasıl ki Peygamberimiz zamanında gerekiyordu, nasıl ki dinin gönderilmesi fetihin başlangıcıydı, nasıl ki peygamber fatih bir peygamberdi, nasıl ki o gün fetih bir ihtiyaç idi, şirkin kaldırılması, tevhidin yerleştirilmesi ve memleketlerin İslam'a teslim olması nasıl o gün bir ihtiyaç idi, bugün de aynı ihtiyaç devam etmektedir. Bugün de yeryüzünde kula kulluk yapılıyor. Bugün de aynen peygamberimiz döneminde olduğu gibi Allah'ın dediği olmuyor, insanların dediği oluyor. Demek ki bugün de fetih nesli meydana getirmek gerekiyor. Demek ki bugün de peygamberimizin eğitim metoduyla ve onun hareket metoduyla yeni bir nesil meydana getirilmesi gerekiyor. Ve Üstad Bediüzzaman'ın da Risalelerde anlattığı gibi kendisinin bir rüya gördüğünü anlatır. Şiddetli zamanlarda Allah Azze ve Celle'nin kendisine bir cuma gecesinde bir rüya gösterdiğini anlatır. Ve bir Evliyaullah meclisini gördüğünü, tarihte büyük olarak bildiğimiz, Evliyadan olarak tanıdığımız nice büyüklerin olduğu bir meclisi gördüğünü ve o meclisin kendisini davet ettiğini anlatır. Kapıda durduğunu, haya içerisinde ayakta beklediğini, oturamadığını, onların sen de konuş, şu durum nedir, Müslümanların içinde bulunmuş olduğu vaziyet nedir, senin de reyin var, senin de görüşünü belirtme hakkın var, gel konuş dediler der ve kendisine gösterilen rüyayı uzun uzun anlatır ve sonunda der ki rüyanın son kısmında onlara dedim ki o Evliyaullah meclisine dedim ki Müslümanları parçalayan fikirlerin bırakılması, Müslümanların gücüne güç katacak olan vahdetin gerçekleştirilmesi ve Müslümanlara olan muhabbetin arttırılması ve aynı zamanda da yine Müslümanları birleştirecek olan kafirlere karşı husumetin Müslümanların kalbine yerleştirilmesi gerekir. Müslümanlara karşı olan husumetin kaldırılması ve kafirlere karşı olan husumetin Müslümanların kalbine yerleştirilmesi gerekir. Bunu dedikten sonra o Evliyaullah meclisi hepsi beraber müjdeler olsun size dediler. Müjde dediler. Yakında istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır dediler. Ve kendisine böyle bir müjdenin verildiğini risalelerde anlatır. Ve nice samimi, ihlaslı kardeşlerimizin de buna benzer rüyaları vardır. Eminim ki şu anda içinizde de nice kardeşlerimiz buna benzer rüyalar da görmüşlerdir. Ve gerek Kur'an'ın vermiş olduğu haberlerden, gerek Peygamberimizin verdiği haberlerden, gerekse görülen sadıka rüyalardan ve gerekse şu anda dünyada var olan İslami gelişmelerden gerçekten de ümitliyiz. Gerçekten de yeni bir neslin doğduğunu görüyoruz. Ve kıymetli kardeşlerim, dünyanın her tarafında yeni bir fetih nesli meydana geliyor. Herkesin de işin içerisinde olması gerekiyor. Kafirler şu anda korkuyu yaşıyor. Müslümanlarsa ümidi yaşıyorlar. Onlar kendi medeniyetlerinin yavaş yavaş çöktüğünü görüyorlar. Müslümanların da yavaş yavaş uyandığını görüyorlar. Büyük Orta Doğu projesini yapmalarının sebebi de bu. Dolayısıyla yeni bir fetih nesli meydana getirecek olanlar, getirmek zorunda olanlar şunu bilsinler ki ümit var olmalıdırlar. Peygamberi bir hareket modeliyle çalışmalıdırlar. Verilmesi gereken bütün vitaminleri verecek olan eğitimleri geliştirmelidirler. Yalnızca A vitaminini vermekle fetih nesli meydana getiremezsiniz. Sadece B vitaminini vermekle fetih nesli meydana getiremezsiniz. Fetih nesli meydana getirecekseniz Akşemseddin'in Fatih'i eğittiği gibi eğiteceksiniz. Akşemseddin Fatih'i eğitirken onun ruhuna iki şey yerleştirmeye çalışmıştı. Birisi kendisine kadar Osmanlı cihadı devam etmiş ve bunu katlayarak arttırmayı onun ruhuna yerleştirmek istiyordu Akşemseddin. Ona sürekli bunu telkin ediyordu. Evladım diyordu, babalarının, dedelerinin bıraktığı yerden devam edeceksin. Osman Gazi 4800 kilometre kare olarak babası Ertuğrul Gazi'den Osmanlı topraklarını devralmıştı. Babası 4800 kilometre kareye kadar genişletmişti. Osman Gazi, Osman Bey ondan bunu aldığı zaman, aldıktan sonra ölünceye kadar 16 bin kilometre kareye kadar ilerletti. Sonra oğlu Orhan Bey'e devretti. Osman Bey 3 katına çıkarmış idi. Orhan Bey de 6 katına çıkardı. Yaklaşık 96 bin kilometre kare kadar, o kadar ilerletti. Sonra onun oğlu 1. Murat. Murat Hüdavendigar devraldı babası Orhan Bey'den. O da 3 katına kadar ilerletti. Akşemseddin işte bunları öğretiyordu Fatih'e. Evladım diyordum, babalarının, dedelerinin izinden gideceksin. Fetih ruhuyla onu yetiştiriyordu. Bugün fetih nesli meydana getirecek olanlar talebelerini fetih ruhuyla yetiştirmek zorunda. Arkadaşlarını fetih ruhuyla yetiştirmek zorunda. Avrupa medeniyetinin içerisine girmeyi düşünenler, Avrupa Birliği'ne kuyruk olmayı düşünenler, böyle bir nesil nasıl meydana getirebilirler, mümkün mü? Akşemseddin bir de onun kalbine İstanbul'u fethedecek olan komutanın o olduğunu yerleştiriyordu. Sensin evladım diyordu. Sen fethedeceksin İstanbul'u. Bu şekilde yetiştirdi Fatih'i. O güne kadar defalarca saldırmışlardı. 1396'larda Yıldırım Beyazıtların karşısına 7 devlet birden çıktı. İngiltere, Almanya, Macaristan, Fransa, İspanya, İtalya, 7 devlet olarak saldırdılar. Fakat onları Allah'ın izniyle püskürttü ve bir daha gelin sizi bekliyorum diyordu. İşte Akşemseddin talebesi Fatih'i bu şekilde yetiştirirdi. Fatih der ki, hocama o kadar saygı duyardım ki, koskoca Fatih, o kadar saygı duyarım ki ben bu hocama diyor. O kadar saygı duyarım ki onun karşısında konuşamam. Onun karşısında elim ayağım titrer. Koskoca İstanbul'un Fatih'i, İstanbul'u fethettikten sonra geldi hocasıyla görüşmek için. Hocasının kapısında bekledi, bekledi, bekledi. Akşemseddin onu içeriye almayın demişti. İstanbul'un Fatih'i kapıda bekliyordu. Hocası Fatih'le görüşmüyordu. İçeriye almayın talimatını vermişti. Fatih çok üzüldü. Hocam beni neden kabul etmiyor dedim. Akşemseddin'in yardımcılarına sordu. Onlar dediler ki, Şeyh Efendi şöyle düşünüyor. Senin bizimle beraber Akşemseddin'in sohbetlerine daima devam edecek olursan, onun sohbetlerinde bulunacak olursan görevini yapamayacağından korkuyor. Allah seni Fatih olarak yaratmış. Sen çok devletler fethedeceksin daha. Bizim sohbetlerimize katılırsan, sohbetlerimizin lezzetiyle bırakabilirsin. Devleti idare etmek yerine, fetihler gerçekleştirmek yerine, sohbetlere gelmeyi tercih edebilirsin. O manevi lezzetleri tercih edebilirsin. O manevi sohbetler, lezzetleri tercih etmeyesin diye, fetihlere devam edesin diye. İşte onun için seni kabul etmiyor. Çünkü Akşemseddin'in sohbetleri tatlıydı. İlim tatlı, Akşemseddin de tatlıydı. Onun için onu huzuruna kabul etmiyordu. Öyle de oldu. Fatih 17 devleti fethetti. Bunların 2 tanesi imparatorluktu. 15 tanesi normal devlet. 17 devleti fethetti. Akşemseddin'in isteği gerçekleşti. O bir kenarda durarak manevi lezzetler peşinde koşabilirdi. Akşemseddin bundan korkuyordu. O yüzden bir alimin de dediği gibi, bu zamanda bize öyle bir nesil lazım ki, bize öyle insanlar lazım ki, sadece ahireti için dünyasını feda eden bir insan veya bir nesil değil, bize ahiretini bile feda edecek olan bir nesil lazım.
Tekbir! Tekbir!
Sadece ahiretini, sadece dünyasını değil, ahiretini bile feda edecek olan bir nesil. Bu ne demek? Yani manevi lezzetleri bile feda edebilecek olan bir nesil. Bir kenara çekilip yalnızca kitap okumak, o da bir lezzettir. Ama bugün, bugün acaba bugünkü neslin vazifesi nedir? Bugünkü neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değil. Bugünkü neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak da değil. Bugünkü neslin vazifesi sahabi gibi olmaktır. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi olmak. Bir taraftan Kur'an okuyacak, geceleri teheccüd kılacak. Bir taraftan Rabbini zikredecek, rükû ve secde halinde olacak. Bir taraftan Kur'an'dan öğrenebildiği kadarını öğrenecek ama en çok ağırlık verdiği İslam için mücadele etmek olacak. Sahabenin vazifesi oydu ve sahabe görevini anlamıştı. Her neslin bir görevi var. Her insanın da bir vazifesi var. Düşünmelisiniz ve görevinizi anlamalısınız. Sizin göreviniz, bizim görevimiz bu zamanda İmam-ı Azam olmak değil. Çünkü İmam-ı Azamlar İslam devletinde zuhur ederler. Büyük bir İslam medeniyeti meydana getirirsiniz. O medeniyetin içerisinde mükemmel alimler yetişir ve onların talebeleri de İmam-ı Azam olur. Fakat şu anda zaman onun zamanı değil. Elbette ki İslami ilimler hareketin mutlaka uğraşması gereken şeydir. Elbette ki hareket Rabbani olacak. Elbette ki ilmi olacak, ilme kıymet verecek. Elbette ki hocalar yetiştirecek. Elbette ki bütün vitaminleri veren eğitim programları hazırlayacak. Eğer biz fetih nesli meydana getireceksek, bütün bunları vererek ancak meydana getirebiliriz. Bir vitamin vermekle fetih nesli meydana gelmez. Kıymetli kardeşlerim, bugün yeniden fetih nesli meydana getireceksek, Hazreti Peygamber o gün nasıl getirdiyse, biz de aynı metotla bugün meydana getirebiliriz. Ve Allah Azze ve Celle, Peygamberimizin hareket metodu, Peygamberimizin eğitim metodu ile gayret göstererek, yeryüzünde yeni bir fetih nesli meydana getirmeye çalışanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Sabırla takip ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.
Birçok soru olduğu söyleniyor bana gelen yazıda, fakat bundan sonra tiyatro da olacağı için ben bazı sorulara yalnız seçme bazı sorulara cevap vereceğim. Geri kalan soruları yazan kardeşlerimiz yanlış anlamasınlar diye bu açıklamayı yapıyorum. İnternette zaten birçok soruların cevapları var. Oraya bakarak da bazı sorularınızın cevaplarını görebilirsiniz. Burada çok uzatmamak için ben birkaç soruya yalnız cevap vereceğim. Soru şöyle: Peygamber Efendimiz bugün aramızda olsa bu kadar çok tarikat, cemaat ya da yakıp ya da vakıf arasında nasıl bir yol izlerdi? Peygamberimizin nasıl bir yol izlediği gayet açık meydanda. Size diyebilirim ki dünyada en iyi tanınan insan Peygamberimizdir. Hatta diyebilirim ki insan kendi hanımını tanıdığından çok peygamberi tanır. Kendi kocasını tanıdığından çok isterse peygamberi tanır. Anasını babasını tanıdığından çok peygamberi tanır. Yüz binlerce hadis,
ve Kur'an elimizdedir, siyer kitapları elimizdedir. Peygamberimizin oturmasından kalkmasına her şey meydandadır. Peygamberimizin nasıl banyo yaptığına varana kadar biliyoruz. Saçına kaşına varana kadar biliyoruz. Bugün eğer farklı farklı yollar varsa bu peygamberimizin nasıl yaptığı bilinmediğinden değil. Peygamberimizin izlemiş olduğu metot bazı insanlara zor geldiğinden. Peygamberimizin izlemiş olduğu metodu izlemek için bir cesur olmak lazım. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl eğittiyse ashabını o şekilde eğitimi göze almak lazım. Nefisle mücadeleyi bu şekilde göze almak lazım. Küfürle mücadeleyi göze almak lazım. Bütün vitaminleri almayı göze almak lazım. Ama tek yönlü olmak kolaydır. İşin kolayına kaçılıyor yani. Mesela diyelim ki bugün peygamberimiz olsaydı, bugün aramızda olsaydı, sadece zikrini çekip bir kenarda oturur muydu? Böyle bir şey mümkün mü? Tanıdığınız peygamber böyle bir peygamber mi? Mesela bugün peygamberimiz aramızda olsaydı, mesela Avrupa Birliği'ne girmek ister miydi yoksa kendi medeniyetini mi kurmak isterdi? Mesela bugün peygamberimiz aramızda olsaydı, acaba birçok insanın yapmış olduğu bazı yeminleri yapar mıydı? Ve bu verilen tavizleri verir miydi? Mesela peygamber şimdi olsaydı şu haramlara imza atar mıydı? O makamda oturmak pahasına oturabilmek için bu haramlara imza atar mıydı? Ya ben soruyorum. Yani peygamber bugün olsaydı şu metotları izler miydi? Peygamberimizin hayatı meydanda. Kur'an-ı Kerim peygamber emrediyor. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Kafirlere itaat etme. Allah peygamberin emrediyor. Kafirlerin stratejilerini söylüyor. وَدُّ لَوْ تُطْهِنْ فَيُطْهِنُونَ İstiyorlar ki sen yumuşak olasın. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Sen ılımlı İslamcı olasın. Onlar da sana karşı ılımlı kafir olacaklar. Böyle istiyorlar. Ama onlara itaat etme. Hakikatleri söylemeye devam et. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ Emrolunduğunu gürleyerek söyle. Allah seni وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ insanlardan koruyacaktır. Emrolunduğunu gürleyerek söyle. Peygamberin hayatı meydanda. Bir gün taviz vermemiş. Bir kenarda durup seyirci olmamış. Ben nefsimi terbiye edeceğim, başka bir şeye karışmayacağım dememiş. Bugün böyle yollar izleyenler yahut mesela peygamberimiz o günün şartlarında diyelim ki memleketini kalkındırmak gibi bir yol izlemiş mi? Mesela böyle bir dava öne sürmüş mü? Mesela gelin ey Araplar birleşelim Büyük Arabistan devleti kuralım demiş mi? Sancağında böyle bir şey yazmış mı? Mesela ahlak davası olarak ortaya çıkmış mı? Sancağında yazan nedir? Ahlak davası mı? Büyük Arabistan yani milliyetçilik davası mı? Yoksa mesela fakir fukara davası mı? Yani peygamberin sancağında ne yazıyordu? La ilahe illallah yazıyordu. Başka bir şey yazmıyordu. Allah'ın dediği olacak diyordu. Allah'ın dediği olacak. İnsanları buna davet ediyordu. Büyük Arabistan'a değil, ahlaklı bir topluma da değil. Bunlar zaten olacak. Ama buna davet etmiyor. Davet buna değil. Bu sonuçtur. Siz insanları la ilahe illallah'a davet edersiniz ve bunun sonucunda ahlaklı bir toplum meydana gelir. Bunun sonucunda memleketiniz güçlenir, kuvvetlenir Allah'ın izniyle. Bunun sonucunda fakir fukara kalmaz, millet zenginleşir Allah'ın izniyle. Bunlar zaten geçmişte de olmuş ama bunlar öne sürülerek insanlar davet edilmez. İslam'a gelin, İslam'a teslim olun. Teslim olursanız, Müslümanca yaşarsanız zengin olacağız. Veya işte büyük bir memleket olacağız tarzında bir davet yöntemi İslam'da yok. Bunlar sonuçtur. Bunların la ilahe illallah'ı kabul edin, bunun sonunda bunlar olacak. Ama davet la ilahe illallah'adır. İnsanlar Allah'a itaate davet olundular. Peygamber böyle yaptı. Bunun dışında bir şeyler yapanlar kendi kafasından yapıyor. Tevhidi cemaatlerin birleşmesi önündeki engeller nelerdir? Bu engeller nasıl aşılabilir? Evvela şunu belirteyim ki, bugün en büyük sorunumuz birleşmeme değil. Elbette ki her Müslüman birleşmeyi istemek zorunda. Bu Allah'ın emri. Ama ben meselenin başka bir yönüne temas etmek için bunu söylüyorum. Birleşmek doğru değil diye düşündüğümden değil. Başka bir yönüne temas ediyorum meselenin. Birleşmenin gerekliliğini herkes biliyor zaten. Fakat şunu bilesiniz ki, bugün sorun birleşmeme değil. Bugün sorun, Kur'an ve sünnetin mehcur bırakılmasıdır, terk edilmesidir, akılların devreye sokulmasıdır. Akıllara göre bir metot ortaya konulmasıdır. Sorun budur. Bugün birleşmeyenler hiç olmazsa selamlaşıyorlar, yine kardeşiz diyorlar, diyoruz. Yine kardeşiz. Hayırlı hizmetlerinde herkes Allah yardım etsin, Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bunu her zaman dua ediyoruz. Fakat size şunu söyleyeyim. Bugün selamlaşanlar, birbirine dua edenler, eğer şu halleriyle birleşirlerse, yarın selamı sabahı da keserler birbirlerinden. Çünkü meselelere ilmi delillerle bakılmıyor. Anlaşılamayan noktalar da Kur'an'dan, sünnetten delillerle mesele ortaya konulmuyor. Herkes bence diye konuştuğu müddetçe vahdet mahdet olmaz. Hiçbir şey olmaz. İnsanlar Kur'an'a göre, sünnete göre bir metot ortaya koyacaklar, bu bir. Evvela sorun burada. Bu olmadıktan sonra birleşsen ne olur? 3 gün sonra kavga ederler, ayrılır giderler. Birisi cuma namazına gider, öbürü gitmez mesela. Biri diyelim ki İrancılık yapar, öbürü mesela kabul etmez bunu. Birisi mesela ılımlı İslamcı olalım der, ahlak üzerinde duralım der, işte imanın, Allah'ın varlığı üzerinde duralım der, öbürü hayır der, tevhidi anlatmalıyız der. Birisi silahlı mücadeleyi tercih eder mesela. Yani bunların bir araya gelmesi neyi değiştirecek ki yani? Sadece tartışmaları büyütür, başka bir şey olmaz. Bugün mesele bu değil. Mesela her birisi kendisi bir kere peygamberi metodu bir iyi bir anlasın. Üzerinde çalışsın, kafa yorsun, Kur'an'la, sünnetle, ilmi delillerle konuşmayı öğrensin. Yanlış bir görüşü varsa bırakabilecek kadar da yiğit olsun. Baba yiğit olsun, mert olsun. Yanlış düşünüyormuşum. Bu ayetlere, hadislere göre benimki yanlışmış, anladım diyebilsin. Yolum doğru bir yol değilmiş. Bu noktaya, bu olgunluğa gelelim. Ondan sonra gerisi kolay. Ama bugün mesela adama peygamberimiz şöyle yapmıştır diyorsunuz. Diyorum, anlattım, böyle zamanında böyle bir olay oldu. Birisi bir şey sordu. Ben de anlattım, peygamberimizin metodunu anlattım. Oradan birisi bana dedi ki, hocam biz peygamber miyiz dedi. Hayatımda duyduğum en çirkin laf. Elbette ki peygamber değiliz. De, sen ne demek istiyorsun yani? Yani peygamber bize örnek değil, onu mu söylemek istiyorsun? Tabii peygamber değiliz. Değiliz de peygamberin ümmetiyiz. Peygamber bize örnek değil mi? Sen ne demek istiyorsun yani? Yani ben şunu anladım ki, bu insanlar artık peygamberi örnek olmaktan çıkarmış. peygamber değiliz, o halde peygamber gibi yapmamalıyız. Biz ayrı bir yol izlemeliyiz demek istiyor. Şimdi bununla her gün görüşseniz ne olur ki? Tartışmalar büyür, başka bir şey olmaz. Bununla görüşmeler muhabbeti arttırmaz, azaltır. Evvela bir Müslüman Kur'an ve sünnet diyecek. Allah ve Resulü ne demişse ona razıyım diyecek. Teslim olacak. İşine gelse de gelmese de. Zor olsa da olmasa da. Korksa da korkmasa da. Doğru neyse onu kabul edecek olgunluğa gelmeli. Sorun budur.
Medeniyetler İttifakı ılımlı İslam ve Amentü Birliği olduğunu iddia edenler var. Bu konuda bizleri bilgilendirir misiniz? Medeniyetler İttifakı mümkün değil. Önce onunla başlayayım. Bu bir hayaldir. Neden? Çünkü medeniyetleri inançlar kurarlar, meydana getirirler ve inançlar çatışırlar. İnançlar asla ittifak etmez. Tevhid ile teslis asla ittifak etmez. Mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı bu. Tarihin hangi döneminde tevhid ile teslis ittifak etmiş? Tarihi mi değiştireceksiniz? Değiştiremezsiniz efendim. Bu mümkün değil. Hiçbir zaman tevhid ile teslis ittifak etmemiştir. Medeniyetler ittifakını savunanlar Bediüzzaman'ı da kullanıyorlar. Diyorlar ki Bediüzzaman da dinler arası diyalog taraftarı. Acaba öyle mi? Gelin göstereyim ben size Risale'de. Bediüzzaman aynen şunu söylüyor. Bizimle ehli kitap arasında öyle bir uçurum var ki sonsuz. Bu uçurumu doldurmakla kapatamazsınız diyor. Boşuna uğraşmayın diyor. Diyalog taraftarı olan insanın konuşmasına benziyor mu? Bizimle ehli kitap arasında onlar İsa Allah diyor, Allah'ın oğlu diyor. Allah ile kul arasında, bize göre kul, onlara göre Allah. Dolayısıyla Allah ile kul arasında öyle bir fark var ki sonsuz. Bu doldurulamaz, bu uçurum kapatılamaz. Yani Medeniyetler İttifakı'nı savunanlar bunu başarabilmek için dinler arası diyaloğu savunuyorlar. Ben samimi olan kardeşlerimi ikaz ediyorum. Ben demiyorum bazıların dediği gibi ajandırlar, şudurlar, budurlar, böyle iftira atmıyorum. Ben diyorum ki hepimiz kardeşiz ve kardeş olmanın gereği olarak din nasihattır diyor Peygamberimiz. Ben de diyorum ki bu yol yanlış, bu yolu bırakın. Sizin niyetiniz iyi olabilir ama kafirin niyeti iyi değil. Bundan emin ol. Diyalog ile bakın hangi noktaya geldi mesela. Amentü de müttefikiz diyenler oldu mesela. Hepsinin tarihiyle, yeriyle gösterebilirim. İsim vermek istemiyorum ama birisi isterse kendisine tarihiyle, isim ile her şeyle verebilirim. Amentü'den müttefikiz dedi mesela. Bu görüşte olan bir hoca. Amentü'den müttefikiz. Şimdi bizim amentümüz belli. Allah'a şirk koşmadan iman etmek, tüm peygamberleri kabul etmek, tüm kitapları kabul etmek ve diğer melekler vesaire, diğer iman şartları. Onların amentüsü ne? Onların amentüsü 12-13 maddedir. Der ki baba olan Tanrı'ya inandığıma, birinci madde. Onun oğlu olan İsa'ya inandığıma, İsa'nın tanrılığına inandığıma, Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, 3 gün sonra tekrar dirildiğine inandığıma, nokta nokta böyle devam eder. Yani onların amentüsünde İsa Tanrı'dır.
bizde İsa bir peygamberdir. Onların amentüsünde Allah üç ilahdan biridir. Baba, oğul, ruhul kudüs. Kutsal ruh. Üç ilahdan biridir. Bize göre ilah bir tanedir. Onlar peygamberimizi kabul etmez. Biz tüm peygamberleri kabul ederiz. Onlar Kur'an'ı kabul etmez. Biz tüm kitapları kabul ederiz. Bizim neremiz aynı? Ehli kitapla nasıl müttefikmişiz? Amentü'de. Ya sen bizim amentüyü bilmiyorsun ya onların amentüsünü bilmiyorsun. Nasıl olur da amentü'de müttefikiz diyebilirsiniz? Ahiret konusunda bile aynı değiliz. Bize göre ahirette Allah'a şirk koşmayanlar cennete girecektir. Onlara göre Hazreti İsa Tanrı'dır diyenler cennete girecektir. Tanrı'dır demeyenler cehennemliktir. Ve onlara göre cennet ve cehennem ruhanidir. Bedensel değildir, maddi değildir, manevidir. Bize göre cennet cehennem bedenseldir, maddidir, gerçektir, ruhani değildir. Yani neremiz ittifak ediyor söyler misiniz ya? Bu bir oyun. Bazı Müslümanlar kendilerine göre bir strateji takip ediyor zannedebilirler kendilerini. Bu projenin içerisine girip orada bir rol alıp kendilerince bir strateji takip ettiklerini zannedebilirler. Ben diyorum ki Rabbani olmayan bütün stratejilerin sonu hüsranla bitmeye mahkumdur. Bu stratejinin sonunda kendi neslinizi kaybedersiniz. Bugün bu stratejinin sonunda Yahudi ve Hristiyanları Müslüman gören bir nesil zuhur etti. Onların içerisinden, onların derslerine katılan, onların yurtlarında okuyan, onları Müslüman kabul eden, Hazreti İsa'ya Allah diyen Müslüman olabilir mi? Onları Müslüman kardeşlerimiz gibi gören insanlar zuhur etmeye başladı. Diyaloğun meyveleri, zehirli meyve. Medeniyetler ittifak edemez. Bunun için yapılıyorsa boşuna yapılıyor. Hangi peygamber ittifak edebilmiş müşriklerle? İslam tevhid dinidir. İslam dışındaki bütün dinlerde şirk vardır. Yeryüzünde tevhidi savunan bir tek İslam'dır. Ve hangi peygamber şirki savunanlarla ittifak edebildi? Etti. Böyle bir şey var mı? İnançlar ittifak etmez. İnançtan inanca geçiş olur. Müslüman Hristiyan olur, Hristiyan Müslüman olur. İttifak olmaz. Medeniyetlerin ittifakı deniyor. Ne zannediliyor bilmiyorum. Acaba medeniyet denilen şey park bahçe mi zannediliyor? Medeniyet denilen şey sanat falan mı zannediliyor? Medeniyet denilen şey yolların geniş ve temiz olması filan mı zannediliyor? Medeniyet acaba uzaya gitmek filan mı zannediliyor? Bilim ile medeniyet karıştırılıyor. Teknoloji ile medeniyet karıştırılıyor. Mesela başbakanımız bundan birkaç sene evvel bir büyük bir parkın açılışında şöyle bir şey söylemişti. Her şehre böyle büyük parklar yapacağız dedi. Böyle bir niyetimiz var dedi. Ve işte medeniyet bu dedi. Şimdi bir insanın iyi bir insan olması o ayrı bir mesele. Benim parti pırtıyla bir alakam yok. Ben sadece şunu söylemek için bunu söyledim. Medeniyetin parkla bahçeyle bir alakası yok. Medeniyetin inançla alakalı olduğunu bir kere anlamamız lazım. Medeniyetler inançlar meydana getirir. Uzaya gitmek medeniyet değil. Elbiseyi değiştirmek medeniyet değil. Siz bir yamyamı 5 dakikada modern bir insan yapabilirsiniz. modern elbise giydirirsiniz. Gözüne bir gözlük, eline bir cep telefonu, altına bir araba, bir villa verirsiniz. İşte olur modern bir insan. Ama gene yamyamdır, gene yamyamdır. Medeniyet bu değil. O modern bir insan olur. 5 dakikada modern olur. Ama medeni olamaz. Medeniyet bir eğitim sürecidir. Bir kere Allah'a şirk koşanlar İslam'a göre medeni sayılmıyorlar. Kula kulluk yapanlar bir kere İslam'a göre medeni sayılmıyorlar. Parkla, bahçeyle, yolların geniş olmasıyla, villalarla, gökdelenlerle medeniyet olmuyor. Eğer medeniyeti böyle görürseniz tabii ki bu medeniyet ittifak eder. Eğer medeniyet yani yolsa, park bahçeyse, matematik fizikse, uzaya gitmekse, doğru, o zaman medeniyetler ittifak eder. Fakat medeniyet bu değil. Bir memleket uzaya gitse ama o memleketin insanları ahlaksız, namussuz olsa, anasını babasını sokağa atıyor olsa medeni sayar mısınız? Bir memleket uzaya gitse, o memlekette kadın ana olmaktan, bacı olmaktan çıkartılıp mal gibi kullanılır hale getirilmişse, siz o memleketi medeni sayar mısınız? Bir memlekette insanların dostu, ahbabı, akrabası kalmamışsa, af buyurun köpekler onların dostu olmuşsa, siz onları medeni sayar mısınız? Sizin Allah'ınıza ortak koşanları medeni sayar mısınız? Zengindir diye, uzaya gidiyor diye, matematikte gelişmiş diye. Bu bilim, bu bilim, medeniyet başka bir şey. Medeniyetler ittifak etmez. Bilim ittifak edebilir, modern hayat ittifak edebilir, medeniyetler çatışır. Medeniyetlerin ittifakını mı istiyorlar? Ben onlara başka bir yol öneriyorum. Dünya insanlarının ittifakı için tek bir medeniyet olması lazım. 2 tane, 3 tane, 5 tane medeniyet var oldukça çatışma kaçınılmazdır. Tek bir medeniyet olmadıkça çatışma kaçınılmazdır. O yüzden Allah bize bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşın demesinin sebebi savaşı engellemektir. Yeryüzünde başka başka medeniyetler olduğu müddetçe çatışma kaçınılmazdır. Peki o zaman kim kimin medeniyetini kabul edecek de tek medeniyet olacak? Şöyle olacak. Eğer Türkler medeniyetin prensiplerini ortaya koyarsa Araplar razı olmaz. Araplar koyarsa İngilizler razı olmaz. İngiliz koysa Fransız razı olmaz. O zaman kim medeniyetin kriterlerini ortaya koyacak? Tek bir medeniyet diyoruz madem. Nasıl olacak? Hangi devletin ortaya koyduğu medeniyet esasları geçerli olacak? Birisi koysa diğer razı olmayacaktır. Bunun bir tek yolu var. O da Allah'tan gelen medeniyet esasları. Bütün dünya bunu kabul ederse, ancak o zaman biri itiraz edemez. Yoksa Türkler koysa Almanlar itiraz eder, Almanlar koysa Fransızlar itiraz eder haklı olarak. Ben neden senin koyduğun medeniyet kriterlerini kabul edeyim derler. Ama kimse bunu Allah'a söyleyemez. Onun için La ilahe illallah medeniyetlerin çatışmasını önlemenin tek yoludur. Yeryüzünde Allah'ın dediği olursa bütün memleketlerde işte ancak o zaman çatışmak önlenebilir. Bize önce iman daha sonra Kur'an verildi. Bizden sonrakilere ilk önce Kur'an daha sonra iman verilecek Hazreti Ömer. Bu metot sahabede etkili olmuş. Biz neden bu metodu izlemiyoruz? Bu sözün manası şu yani. Evet, sahabeden böyle rivayetler var. Bize Kur'an'dan evvel iman verilirdi demişlerdir. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz Kur'an'ı öğrenmeden, bilgi sahibi olmadan evvel kainat kitabını okuyorduk. Kainata bakıyorduk, bakıyorduk, bakıyorduk göklere, yeryüzüne, çiçeklere, hayvanlara, bitkilere bakıyorduk, bakıyorduk, düşünüyorduk ve kalbimize iman giriyordu. İman böyle girer. Kitap okumakla iman girmez kalbe. Birinci kitap kainat kitabıdır. Allah'ın kitabı iki tane. Birisi kainat kitabı, biri de Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın anlaşılmamasının sebebi o birinci kitabın okunmamasıdır. Birinci kitabı okumayanlar ikinci kitabı anlayamadılar ve anlayamayacaklar. Kainat kitabını okumak imana ulaşmanın en kestirme yoludur. Kur'an okumakla imana ulaşmak uzun yoldur. Kitap okumakla imana ulaşmak uzun yoldur. Allah Azze ve Celle biliyor ki herkes kitap okumayacak. Allah biliyor. O yüzden Allah kainatı yarattı. Sonsuz varlık yarattı. Baksanız sonsuz kudreti görürsünüz. O zaman kalbinize iman girer. Ve işte o zaman o Allah'ın kitabı mı bu dersiniz, Kur'an okursunuz. İşte o zaman anlarsınız. Kainatın sahibini görürsünüz evvela kainatta. Allah'ın sonsuz kudretini, ilmini, sanatını, rahmetini kainatta görürsünüz. Baka baka baka baka bir gün görmeyi öğrenirsiniz. Ondan sonra Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'a bakarsınız. O zaman bambaşka okumaya başlarsınız. Sahabelerin kastettiği bu. Yani bize Kur'an'dan evvel iman verilirdi. Yani biz evvela Allah'a iman ederdik. Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını görürdük. Ondan sonra Kur'an'ı okurduk, anlardık. Bugün de böyle yapılması lazım yani. Tefekkür etmeyi öğrenmeliyiz yani. Efendim ben bakıyorum, bir şey göremiyorum. Çiçeğe bakıyorum, ağaçlara bakıyorum, gökyüzüne bakıyorum. Bir şey göremiyorum. Peki sen ilkokula gittiğin zaman hoca tahtaya A yazdı, bir şey anladın mı? B yazdı, C yazdı, bir şey anladın mı? Anlamadın. Ama sonra çalıştın, çalıştın, çalıştın, manasını anladık. İşte 29 tane harf altı üstü, onu bile öğrenmek için yıllarca çalıştık. Her gün 5-6 saat ders gördük. Ana babamız bize yardım etti. Abimiz, ablamız yardım etti. O şekilde zorla öğrendik. E şimdi Allah'ın koca kainat kitabını okumayı öğreneceksin. E müsaade et de o kadar kolay da olmasın. Bir müddet bak, bak, bak. Belki göremeyeceksin bir şey. Ama sonra göreceksin. İman ucuz değil o kadar yani. Son soru, kadınların yüzlerini peçe ile kapatması gerekli midir? Ağız kısmının kapatılmasının nedeni nedir? Şimdi kadınların yüzlerini kapatması hususunda dört mezhebin görüşü şudur. Tabii dört mezhebin görüşü deyince bu hususta ayetler, hadislerden alimlerin çıkardıkları. Yoksa mezhepler kendisi hüküm koymuyor tabii ki. Ayetten, hadisten çıkarıyor. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre kadının yüzünü örtmesi normal şartlarda, normal zamanda farz değil. Normal zamanda. Şehvetin artmış olmadığı, azgınlığın artmadığı bir zamanda farz değil. Güvenilir insanların karşısında farz değil. Ama Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre her halükarda farz. Yüzünü örtmesi her halükarda farz. Kendi mahremleri dışında dışarıda örtmesi farz. Hepsinin de delilleri var. Hanefilerin de dayandığı delil var, Şafilerin de dayandığı deliller var. O meseleye uzun uzun girecek değiliz. Ahkam tefsirine bakarsanız, Sabuni'nin ahkam tefsirine bakın, orada kısmen delilleri ortaya koyuyor. Tüm deliller yoksa da Hanefilerin ve Şafilerin delillerini özetliyor. Ama eğer ortam fitne ortamı olursa, şehvet artmış, kadınlara kötü kötü bakanlar çoğalmış, her tarafta şehvet furyası almış başını gidiyor ise, böyle bir ortamda kadının yüzünü örtmesi dört mezhebe göre de farz. Açıp bakabilirsiniz Mezahib-i Erba'ya, Sabuni'ye açın bakın. Göreceksiniz yani mezheplerin görüşlerini. Tabi mezhepler bunu kafadan konuşmuyor. Hadislere dayanıyor yani. Yani Hanefilerin Nur suresinin 31. ayetindeki İllâ mâ zahra minhâ kısmını anlarlarken yani şuralarını örtsünler, bütün vücutlarını örtsünler. İllâ mâ zahra minhâ, ondan görünen, kendiliğinden görünen hariç buyuruyor ayette. Hanefiler bunu kendiliğinden görünen el ve yüzdür diye anlarlar. Çünkü kendiliğinden görünen odur. Normal şartlarda o zaman da kadınların yüzleri açık idi. Kendiliğinden görünen odur diye anlıyor Hanefi ve Malikiler. Ama Şafiler böyle anlamaz. Şafiler bir sürü hadislere dayanarak derler ki buradaki kasıt kendiliğinden görünen derken bir rüzgarın açtığı veya mesela diyelim kadının ayağı takıldı düştü filan bir yere açıldı mesela bu gibi şeyler kastediliyor. Şafiler, Hanbeliler böyle anlıyor. Hepsinin dayanı deliller var. Ben ona şimdi girersem çok uzun sürer. Bakmak isteyen Sabuni'ye baksın ahkam tefsirine. İslam'da kılık, kıyafet ve örtünme diye kitaplar var. Bunlarda mezheplerin görüşleri geniş geniş anlatılıyor. Bu Ahzab suresindeki ve Nur suresindeki ayetlerin tefsirlerine bakabilirsiniz. Sonuçta gelinen nokta şu. Eğer fitne varsa bu zamanda tarihin en büyük fitnesi var. Bu zaman kadar şehvet hiçbir dönemde artmamıştır. Çünkü teknoloji var bu zamanda, fotoğraflar, filmler vesaire vesaire. O yüzden insanları tahrik etmek için imkan fazla. Eskisi gibi değil. Eskiden insanlar bir tek kendi karısını görürdü. Ona da mutlu olurdu. Şimdi dünya güzellerini görüyorlar. O yüzden de çok mutlu da olamıyorlar. Birçok insan karısını beğenmiyor, boşanıyor. Sebepleri gene kadınlardır. Yine kadınlar kadınların yuvasını yıkıyor yani. Şehvetin arttığı dönemde bütün mezheplere göre yüzünü örtmesi gerekiyor. Gözü hariç. Yani burnun üzerinden kapatması gerekiyor. Bütün mezheplere göre. Ve şu zamanda da fitne zamanı değildir diyemeyiz. Fitnenin en kuvvetli olduğu zamandır. Ama yine de eğer bazı kardeşlerimiz dört mezhep bu meselede ittifak ettiği halde bu hükmü tatbik etmeyecek olurlarsa tatbik edenler de onlarla yani güzelce konuşur, kavga etmemelidirler. Çünkü henüz bu meseleler daha ilmi olarak anlaşılmamıştır. Bunlar böyle bütün mezheplerin delilleri ortaya konarak tek tek incelenme adeti henüz daha yok bizde. Yani öyle bir tam bir anlama gerçekleşmediği için bu zamanda bu mesele üzerine çok ısrarcı olmamak, daha doğrusu ve tartışmamak, kavgaya dönüştürmemek gerekir. Ama Müslüman kadın yolda yürürken kendisine kötü kötü bakan erkeklerden rahatsız olmalıdır. Onların kendini yüzüne bakmasından rahatsız olmalıdır. Ve bir kadının saçı mı daha çok caziptir, yüzü mü? Bu soruya bütün erkekler yüzü diye cevap verirler. Erkek üzerinde etkili olan saçı değildir, yüzüdür. Bunu dikkate almalılar kadınlar. Şehvetin arttığı bir dönemde olduklarını dikkate almalılar. Sorular bitti. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Başka bir programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm.
Hocamızın yaptığı konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim yeni bir öncü bir kadro, öncü bir nesil nasip etsin.
Tevhid ümmeti tarih boyunca hep var olmuş bir ümmet. Yiğitleriyle destan yazan, zulme dur diyen kahramanlar. Gençliğini, dahası hayatını Allah'a adayanlar, onlar her zamanda ve mekanda var oldular. Onlar bildi, yaratan ve hükmeden Allah'a kul olmanın onurunu taşırlar. Tarih böyle hiplerin destanlarına şahitlik ettiler dönemde. Sadakat öğrendik onlardan. Fedakarlığı, bağlılığı ve cennet karşılığında canı Rabbe satmayı. Aslı saadette Bilaller, Musaflar, Huzeyfeler ve daha nice öncü kahramanlar. Hepsi de payına düşen bedeli dediler. Allah'ın dininin hakim kılınması uğruna senin için her şeye değer ya Rab deyip yola çıktılar. Tek bir amaçları vardı. Yaratan Allah aynı zamanda kendi dünyasına hükmetsin. Geride gözü yaşlı analar, eşler ve evlatlar bıraktılar belki ama onlar bu bedeli ödemekten hiçbir zaman pişman olmadılar. Kata deler, gözlerini oksaplanarak Cafer-i Tayyarlar, uzunlarından mahrum bırakılarak hastalanan, gözlerinin nuru eşdeliden ayrılarak sadakat ve bağlılığın ne demek olduğunu öğrettiler bizlere. Hayatın iman ve cattan ibaret olduğunu canlarından geçerek gösterdiler. İnsanlık köylülük zinciriyle bağlanmışken onlar Allah'ın ipiyle bağlandılar. Hakikati görmüyorlarken onlar hakka kıl olup batılla savaştılar. Onların yürekleri imanla dopduluydu. Örnek nesildi onlar. Takva ve şahadeti kuşanmış genç mücahitlerdi. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış elli hayırlı ümmetsiniz hükmünün canlı örnekleriydi. Onlar övülen nesildi. Onlar öncü nesildi. Önce oldular ve öncüler doğurdular. Kutlu doğumların sancısını çekmek onlara düştü. Fatihler doğdular. 20'sinde İstanbul'u fethedecek. Ulu Batraslanlar doğdular. Herkesin durduğu yerde hakimiyet sancağını surlara dikecek. Fedakar analar doğdular. Evlatlarını davaya kurban edecek. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Ve zamanla unutuldu dava. Unutuldu peygamberin vazifesi. Sadakat ve şehadet misyonu çıkarıldı hayatlardan. Gençliğini Allah'a duyanlar Allah'tan gayrısına adanır oldular. Fatihlerin doğum sancısı unutuldu. Hatice'lerin fedakarlığı Meryem'in adanıştı. İsmail'lerin teslim oluşu unutuldu hep. Dünya sevgisi büyüdü kalplere. İslam'dan uzaklaşınca sağ saadet asrı cehalet asrı dönüştü. Öncü neslin fedakarlığı unutuldu. Ümmet zulme ve haksızlığa uğradı. Evlatlara daldı davaya bir bir. Her yerden feryatlar yükselir. Oldu gök kubbeye. Bize katıdan bir yardımcı gönder ya Rab. Feryatlarıyla inledi seba. Şimdi bu duanın icabet olunma zamanıdır. İşte Seçenya'da yiğitler, Şamil'in çorumları. İşte Filistin'de taşla destan yazan mücahitler, Şeyh Yasin'in torunları. İşte Türkiye'de öncü nesil Osmanlı'nın torunları. Onlar asr-ı saadet yeniden kurmaya muacir ve ersel kardeşliğini bu asrada hakim kılmaya, yeryüzünü Allah'ın boyasıyla boyamaya, Kur'an'ı hayat nizamı kılmaya, Meryem gibi adanmaya, Ebu Bekir gibi teslim olmaya, Sümeyye gibi kurban olmaya geliyorlar. Onlar bu çağın öncü nesli, Allah'ın hükmünü yeniden hakim kılmaya gelen cihat erleri. Onlar Allah'ın yardımı pek yakındır ayetinin müjdeleyici muhatapları. Selam olsun dava suruna yardan geçene. Selam olsun anne gibi adayıp iffetli Meryem gibi adanana. Selam olsun gençliğini ömrünü Rabbe satana. Selam İslam medeniyetini hakim kılacak olanlara. Selam olsun önce olanlara ve öncüler doğuranlara. Selam olsun önce olanlara ve öncüler doğuranlara.
Resulün muştusu. Kur'an'ı sünneti çağına sunup
uzak verilecek. Ben Hatice, ben Hamza, ben Meryem'im, ben Allah'ın dini uğrunda canımı ortaya koymaya geldim. Şahit ol ya Rab, ben Müslümanlardanım ve senin dininin yardımcılarındanım. Ben bu çağın teslim olan Ebu Bekir'i, kurban olan İsrail'i, adanan Meryem'im. Ben bu çağın öncü nesliyim. Ben Seyyid Kutup, ben Şeyh Şamil, ben Hasan el-Benna, ben Ahmet Yasin'im. Zulmün bağrından kopup geldim sana Allah'ım. Yeryüzünü bana da etseler de, hayatımı cehenneme çevirseler de, ben önce doğdum, önce öleceğim. Bir canım var ya Rab, ortaya koydum ve sana kurban etmeye geldim. Ben de varım demeye geldim. Söyleyin ey tevhid ümmeti, biz varız, siz de var mısınız? Hmm. Bizi dinlediğiniz için Allah razı olsun.
Kur'an'ı sünneti çağına sunup muzaffer edecek hakkın nurunu, muzaffer edecek hakkın nurunu, insanlık onunla doğru yolunu bulacak, dünyaya müjdeler olsun, bulacak dünyaya müjdeler olsun. Tevhid sancağını dünyaya dikip canlansın yeniden yüce adalet, canlansın yeniden yüce adalet. İnşallah İslami bir medeniyet kuracak, dünyaya müjdeler olsun, kuracak dünyaya müjdeler olsun, kuracak dünyaya müjdeler olsun, kuracak dünyaya müjdeler olsun.
Kardeşlerimize bu duygu yüklü sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayrıca üzerinde emeği olan hocalarından da Allah razı olsun. Şimdi de sırada Sinevizyon gösterimi var. Sinevizyon gösterimiyle sizleri baş başa bırakıyorum.
Tarih 20 Nisan 571 Pazartesi. Yer Mekke. Bugün Hazreti İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve Amine'nin rüyasının gerçekleştiği gündür. Yeryüzünün damarlarına kan, gökyüzünün derinliklerine heyecan geldi. Sevinsin gayrı Mekke, sevinsin Medine, sevinsin dünyanın her yerinde umutsuzca yaşayanlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Siz de sevinin ey zulme uğrayan, katledilen canlar, kız çocukları, kadınlar. Ve tarih 6 Ağustos 610. Alemlerin Rabbinin yeryüzüne, insanlığın gidişatına beklenen müdahalesinin gerçekleştiği gün. Yer gök sevinç içindeydi. Çünkü hak gelmiş ve batılın tüm çeşitleri yerle bir olmuştu. Allah Resulü, insanlığın dirilişi için inşa edeceği yeni medeniyetin ilk ve en önemli mesajını şu sözüyle vermişti. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilahlar edinmeyin. Bu söz, tevhidle şirkin, adaletle zulmün çatışma sebebi olmuştu. Küfürde direnenler, yeni dini önce görmezden geldiler. Kale almadılar. İslam yayılıp ümmet dirilişe geçince tedbirler düşündüler. İftira, alay ve tehdide başladılar. Bu da fayda vermeyince biz güçlüyüz dediler. Ve Yüce Nebi ile dava arkadaşlarına fiili saldırıya başladılar. Ok yayından çıkmıştı bir kere. Bir kez ferman verilmişti. Çileli 13 yıllık Mekke hayatında Yüce Nebi'nin eğitiminden geçen sahabi, iman, takva, fedakarlık, sabır ve sadakatte olgunlaşmıştı. Zalimlerin korkusu Medine'de gerçekleşmişti. İslam devleti kurulmuş, İslam medeniyetinin meyveleri olgunlaşmıştı. Artık Allah Azze ve Celle'nin yardımının gelme zamanıydı. Bedirler, Uhudlar, Hendekler, Hayberler, sabır ehli yiğitler eliyle ümmete hediye ediliyordu. Rabbini sevmiş, davası için gemilerini yakmış, disiplin ve itaati özümsemiş cesur kadrolar Allah'ın lütfuyla tarihler yazmaya başlamıştı. Adı Bedir olan büyük zaferin büyük komutanı, diriliş hareketinin lideri Hazreti Muhammed'in açtığı fetih yolundan gün geldi, Hazreti Ömerler geçti. Gün geldi Halid bin Velidler geçti. Gün geldi Selahaddin Eyyubiler geçti. Ve gün geldi Fatih Sultan Mehmetler geçti. Cahiliye adetlerinin yaygınlaştığı, kulların kula kul olduğu, zalimlerin zulmünü arttırdığı bu zamanda insanlığa hayat verecek, ümmeti yeniden diriltecek, ayağa kaldıracak fedakar ve kararlı öncü nesillerin yetiştirilmesi ben Müslümanım diyen herkesin sorumluluğundadır. Ne mutlu bu sorumluluktan pay alabilenlere, ne mutlu diriliş yolunun yolcularına, ne mutlu öncü nesil olanlara.